İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir programda daha birlikteyiz. Değerli konuklarımız Sayın Altuğberker hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Tarkan Yavaş hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
Allah'a çok şükür.
Çok şükür.
Maşallah elhamdülillah. Nelerden bahsedelim bugün? İman hakikatleri anlatalım. Evet.
Ayrı zamana yönelik olaylardan bahsederiz inşallah.
Evet. Darwinizm konusu zaten bitirilmesi gereken bir konu. Ki dünyadaki belalar kalksın, güzel ahlak hakim olsun. Bir filme başlayalım mı? Hı-hı. Güzel bir iman hakikati. Bu tohumlar yağmurda açmaya başlıyor. Bakın burada görüldüğü gibi. Yağmur damlalarıyla açılmaya başlayan, görüyorsunuz burada, bitkileri görüyorsunuz. Şimdi bunların tohumlarının nasıl etrafa serpildiğini gösterecek. Bakın bir damla geldiği zaman tıpkı trambolin etkisi yapıyor. Ve parçacıklar, havaya fırlayan parçacıklar, tohumlar etrafa saçılıyorlar. Yani çok bir şeyde güzel bir düzenekle yaratılmış maşallah.
Evet, maşallah.
Hem yağmurda açıyor, suda açıyor. İçindeki de özel bir düzenek yaratılmış. Onda da yağmur damlası vurduğu anda trambolin gibi böyle püskürtme şeyiyle etrafa saçıyor tohumlarını. Hmm, yoksa atmasına imkan yok başka türlü.
Evet maşallah.
Bitkinin bir aklı var görünüyor. Evet. Aklı varmış mı? Halbuki Allah orada tecelli ediyor. Allah'ın aklı tecelli ediyor maşallah. Bir de yağmuru, suyu bilmesi, tanıması, tam açılacağı anı bilmesi.
Evet.
Sonra o parçacıkların da yağmurla birlikte saçılacağını bilmesi. Ona göre bir düzeneği olması. Ve bu parçacıkların saçıldığında başka bitkilerin meydana gelmesi. Bunların hepsi peşi sıra ve aynı anda olması gereken mucizeler. Evet. Allah bunları hepsini bir anda kusursuzca yaratmış Allah'a çok şükür. Böyle olduğu için de bunların hepsi birer Allah'ın tecellisi olarak bizi Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü tefekkür ettiriyor inşallah.
Zaten yani tohum üretiyor olması tek başına mucize. Evet. Yani bitki yani okul okumamış, hayatı zaten kısa. Evet. Ama bakıyorsunuz her bütün sistem mükemmel sistemlerle beraber yaratılmış. Tohum üretiyor ki nesil devam etsin. Yani o bitkinin türü bitmesin, soyu kesilmesin diye. Böyle bir mekanizma.
Bir de o tohumun içinde bitkinin bütün genetik şifreleri var.
Evet.
Değil mi? Daha sonraki nesillere devam ettirebilmesi için bitkinin ne kadar özelliği varsa rengi, kokusu, boyu, her türlü özelliği o tohumun içinde saklı ve o tohum yerde temas ettiğinde, toprakla temas ettiğinde yeni bir bitkinin meydana gelmesine sebep
evet,
oluyor.
Maşallah.
Yani tamamen insan düşündüğünde böyle bir şey yapmaya çalışsa insan, yani böyle bir şeyi kurgulamaya çalışsa, bunun için çok muazzam bir akıl, beceri, imkan gerekir böyle bir şey yapmayı. Hı hı. Hatta bazı tohumlar var böyle, 100 yıl tohum olarak kalıyorlar.
Korunuyorlar, evet.
Korunuyorlar. Ancak nemli bir ortamla karşılaştıklarında tekrar hayata geliyorlar.
O
tekrar
zaman aşılıyorlar. Yoksa kapalı.
O zaman kapalı. Mesela 100 yıl korunabilen bir tohum doğada.
Evet.
Yani bunun böyle tesadüflerle oluşacağını iddia etmek son derece akılsızca bir veya art niyetli bir davranış olur. Çünkü bunu biz kendimiz yapmaya çalışsak, böyle 100 yıl dayanan bir tohum yapmaya çalışsak, yani yapılamayacağı ortada.
Evet.
Son derece güç, imkansız bir şey olur. Ama Allah, her şeye hayat veren Allah, o tohuma da o özellikleri veriyor ve o özellikler meydana geldiği anda, uygun şartlarda meydana geldiği anda yeni bir hayatın doğmasına vesile oluyor o tohum.
Evet maşallah. Maşallah. Ya suyun değmesi yeterli oluyor. Ortamın evet. Nemli olması yeterli oluyor. Öyle bir paket ki evet. Müthiş bir paketleme sistemi. Kuru ortamda hiçbir şey olmuyor, açılmıyor. Nemli ortamda, müsait ortamda bir anda açılıp işlevini yerine getirmeye başlıyor.
Evet. Hani şifreleri var gibi. Yani biz evet. Bir bilgisayar yapmaya çalışsak, yani bir kodlama, ona bir program yazsak, hani diyeceğiz ki ne zaman sen suyla karşılaştığında açılman gerekir diye bir yazılım yapmamız evet, gerekir. Evet. Bir program yazılması gerekir bunun arkasına. İşte böyle bir program var. Yani canlı makinalar gibi tabiri caizse yeryüzündeki canlılık, bitkiler, hayvanlar. Allah hepsine böyle bir düzen, bir akıl vermiş. Hepsinin evet. Bir programı var. Ve o programa göre bazı olaylarla karşılaştıklarında hemen ona göre tepki veriyorlar. Evet. Yoksa bitkilerin, hayvanların bir muhakeme gücü olmuyor. Yani bitkiler karar tabii. Vermiyor ne zaman açacaklarına, ne zaman tohumlarını atacaklarına. Buna karar veremezler. Böyle bir bilgileri yok. Bir de kendilerini bırakın, dış dünyayı hiç bilmedikleri için hani o tohumun dış dünyada nasıl bir etkisi olacağını da bilemezler.
Tabii yani tohumuna o programı yükleyecek, o şekilde bir tasarım yapmaya muktedir değil bitki. Orada sonsuz güç sahibi, sonsuz ilim sahibi bir yaratıcının varlığı var. O da Yüce Allah'ın varlığı kanıtlanmış oluyor.
Evet.
İnşallah.
Bitkiler çok muazzam, güzel. O tohumdan çıkan meyveleri, sebzeleri bir düşünsenize. Mesela kıpkırmızı bir domates çıkıyor. Orada yemyeşil bir biber çıkıyor. Kavun ayrı. Mesela bir manav dükkanını düşünün. Karşısına geçip seyrettiğinizi. Rengarenk, pasparlak böyle.
Bir de ayrı ayrı kokuları da var kendilerine has.
Hepsi evet. C vitamini dolu.
Evet.
Özel paketlenme sistemi var değil mi? Orada koruyor kabukları. Hepsi apayrı güzel kokulu. Vücuda faydalı. Hı hı. Temiz yani sebzeleri düşünün. Mesela portakal ayrı, domates ayrı, havuç ayrı, karpuz, ananas.
Evet.
Saymakla bitmez güzel nimetler.
Hepsi de o kara kahverengi, siyah topraktan çıkıyorlar.
Evet.
O renkler. Mesela toprağın öyle bir kokusu yok. Öyle bir rengi yok ama hiç olmayan o kokular, renkler o bitkilerden, o meyvelerden evet. çıkıyorlar.
Çiçekleri maşallah. Düşünün mesela.
Evet.
Değil mi? Bir çiçekçi dükkanında o topraktan mesela kötü kokulu gübreyle büyütüyorsunuz onu. Toprağın o şey kokusu ama mis gibi kokan. Değil mi? Parfümler yapılan.
Evet maşallah.
Nefis kokan çiçekler. Yani sistemleri apayrı, güzel, mükemmel bir mekanizma var. Mesela suyu asansör sistemi gibi suyu yukarı çekiyor mesela ağaç veya bitkiler. Düşünsenize yer çekimine aykırı olarak
evet.
su... Asansör sistemiyle.
Değil mi?
Yani taşınıyor su.
Apartmanlarda bile o makinelerle, hidrofor sistemleriyle ancak yapılmaya çalışıyor. Bir bozuldu mu su gelmiyor.
Çok
topraktan
daha,
yer çekiminin
çok daha
tersini...
basit ve akılcı bir sistemle çözülmüş problem.
Evet. Değil mi? Bitki su yukarı çıkıyor. Bütün damarlara, yaprakların o damarlarına kadar gidiyor. Mis gibi kokan güzel çiçekler çıkıyor. Ondan sonra meyveye dönüşüyor o dallarda.
Tertemiz. Mesela o çiçekler hep temiz oluyor, tertemiz oluyor. Baktığın zaman dış
cilalı oluyorlar. Evet.
Evet, parlak oluyor. Cilalı gibi oluyor. Çok özel yaratılış harikaları olduğu çok belli. Yani Allah bize bir mesaj veriyor evet. inşallah. Yani bu mesajı almak, hani bu işaretleri okumak gerekiyor bunlara evet. baktığımız zaman. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman o güzel meyvelere, çiçeklere baktığımız zaman bu mesajı alamazsak o zaman bambaşka bir durum meydana geliyor. Yani insan tamamen gözlerini kapamış, toprağa kafasını gömmüş gibi bir hale dönüşüyor ki insan sorumlu bir varlık. Yani sorumlu bir varlık olduğu için bu etrafında meydana gelen olayları mutlaka düşünmesi, görmesi, incelemesi ve ona göre bir hal, tavır alması gerekiyor. Şimdi biz ancak baktığımız zaman, ancak detayları incelediğimiz zaman bunları görebiliyoruz. Şimdi bu konuştuklarımızı hepimiz mesela birbirimize bilgi veriyoruz. Herkes bildiğini söylüyor ve ortaya bir düşünce çıkıyor. Ancak o zaman bunları insan tefekkür ederek o zaman bunları görebiliyor. Ama bu gözle bakılmadığında hani o zaman insanlar bunların önünden çekip gidebilirler. Yani o ağaçların, çiçeklerin önünden o işte biraz önce söylediğiniz gibi o manav dükkanının önünden çekip gidebilir ya da bir başka gözle değerlendirirler.
Evet.
Ama mutlaka böyle bakılıp Allah'ın buradaki mesajının anlaşılması gerekiyor. Allah burada bize kudretini gösteriyor. Bize olan merhametini, evet. şefkatini evet. gösteriyor. Allah böyle güzelliklerle, hoş kokularla tecelli ederek bize kendisini tanıtıyor.
Evet. Bir defa dediğin gibi bu dışarıdaki bu ayetleri tetkik ettikçe Mimi şunu fark ediyor. Allah'ın eşsiz bir sanat gösterisi var dışarıda, dış alemde. Artı estetik var yani. Estetikle beraber sanat derken estetik hakim ve bilim hakim. O zaman ne olmuş oluyor? Allah demek ki bizi de bilim yapmamızı istiyor. Estetiğe de hakim olmamızı, estetikten de zevk almamızı, Allah'ın yarattığı bu güzellikleri olduğu noktada yani gördüğümüz noktada teşhis etmemizi ve ona göre Allah'a şükretmemizi istiyor. Yani sanat ve bilim o zaman mümin için ayrılmaz iki ana öğe olmuş oluyor.
İnşallah.
İnşallah.
Biraz bakalım mı o güzel meyvelere?
İnşallah.
Evet. Demin bahsettin herkes hepimizin ağzını sulandırdı.
Evet.
Göze de müthiş hitap ediyor.
Maşallah.
Yani o görüntüsünü onu görmek bile
evet,
Allah'ın büyüklüğünün, kudretinin bir tecellisini görmek bile çok muazzam maşallah.
Hepsi farklı şekillerde, değil mi? Kokularda, evet. Hepsi farklı tatlarda.
Kabuğu ayrı, şunu evet. Ayrı.
Müthiş faydalı aynı zamanda. Şu.
Mesela insanlar böyle meyvelerin resimlerini yapıyorlar. Yani bu mesela çok büyük bir sanat eseri oluyor gerçekten. Hani yapıldığı zaman, düzgün değil yapıldığı zaman.
Hayranlık uyandırıyor.
Hayranlık uyandırıyor. Mesela çok hoşumuza evet. Gidiyor. Ne kadar güzel bir resim diyoruz. Canlı gibi diyoruz mesela. Çok evet. Güzel diyoruz. Şimdi gerçeklerine baktığımız zaman gerçekleri muazzam. Yani üç evet. Boyutlu tutabiliyoruz. Kokusunu duyuyoruz. Rengi, her şeyle, biçimi, şekliyle, tadı, bize olan faydası yani saymakla bitmez. O zaman tabii o ressamı, o resmi yapan ressamı nasıl övüyorsak, nasıl beğeniyorsak asıl o resimdeki bitkileri, hayvanları yaratan Allah'ı, değil mi? Yüce Allah'ı
kat.
Tabii tesbih lazım. Etmemiz, tesbih onun yüceliğini yüceliğini yüceltmemiz gerekir.
Bir kere bu şeylerin hem rengi güzel, hem tadı güzel, hem kokusu güzel, hem de işlerinde de çok faydalı maddeler oluyor. Tabii. Mesela üzümde antioksidan var. Yani kanser etkileyici maddeler var. Hatta üzüm çekirdeği ekstraları satılıyor özel olarak ki evet. İnsanlar bunu yiyip de kanserden korunsunlar diye. Ve kapkara topraktan bu şekilde bütün besinleri kendinde toplayarak güzel kokuyla çıkması tabii bir mucize. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler üretiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Bak Allah şahane bakın diyor. Ve Allah'ın yaratılışının delilleri hakikaten. Çünkü milyonlarca çeşit canlı var, değil mi? On binlerce, yüz binlerce çeşit böyle bitkiler, çiçekler, meyveler. Her biri ayrı bir yaratılış harikası. Baktığı zaman hakikaten insana. Allah'ta bakın diyor zaten yani bunda. Evet. Gerçekten ayetler vardır diyor.
İnşallah.
Maşallah.
Tabii bu da cenneti de anlatıyor insana. Cennette çok daha mükemmeller olacak. Kur'an'da tarif edildiği şekliyle. Hocamız da açıklamıştı nasıl olacağını. Mesela orada doymanın olmaması, buradaki gibi eksiklerin olmaması, değil mi? Lezzetlerin, renklerin, her şeyin bizim bildiğimizden daha farklı ve daha güzel olması. Bilmediğimiz renklerin olması inşallah. Bir meyve yenildiğinde hemen yerine yenisinin gelmesi. Bütün objelerin akıllı olması, çağırdığında gelmesi, gittiğinde gitmesi. İnsan da bunu, Allah da bunu özendirtiyor dünyada. Eksiklikler yaratılmış ama tabii ki yani mesela meyveyi bırakıyorsunuz hemen çürüyor aynı zamanda. Yani böyle eksikler de var. Ekşi olabiliyor, değil mi? Tadı acı olabiliyor, bozuk olabiliyor. Ama bunlar hep özel olarak yaratılmış. Allah dilese olmazdı. Nitekim olmayacaktı cennette. Allah'ın sonsuz sanatıyla, değil mi? Eksiksiz olacak evet. Her şey inşallah.
Bir de şimdi sen derken meyvelerin içinde vitaminlerin olması, bir takım maddelerin evet. Olması, insanın yararına olan maddelerin olması ve gerçekten tatlarının güzel olması diye konuşurken insan aklına hemen Allah'ın merhameti geliyor. Yani Allah'ın insanlar üstünde çok büyük bir merhameti var. Yani çünkü böyle olmayabilirdi. Hani birkaç yiyecek olurdu, birkaç çeşit yiyecek olurdu. Biz onlarla da hayatımızı sürdürebilirdik. Yani hayatta kalabilirdik. Yani 3-5 tane olsa 3-5 çeşitli olabilir. Ve hiçbir zaman şunu söyleyemezdik. İşte neden üzüm yok, neden portakal? Çünkü bilemezdik onu. Yani kafamızda da nasıl şu anda biz olmayan bir meyveyi niye o yok diyemiyorsak. Çünkü yoktan var etmek Allah'a mahsustur inşallah.
Benzersiz yaratan.
Benzersiz yaratmak. Nasıl bunu diyemiyorsak onu diyemeyecektik. Onunla mahrum kalacaktık. Ve bunu da bilmeyecektik. Ama Allah bize sayısız nimetle, sayısız nimet yaratarak muazzam bir böyle merhamet gösterisi yapıyor inşallah. İşte biz ancak bunları tefekkür ettiğimizde, böyle tek tek düşündüğümüzde bir sonuca varıyoruz. Yani vicdanen o zaman kanaatimiz geliyor. Allah'a yakınlığımız o zaman ortaya çıkıyor. Tabii böyle olduğunda da hemen insanın şükreden konumda olması lazım. Yani hem ağzıyla tabii şükretmesi hem de tavırlarıyla da o nimetin şükrünü vermesi gerekir evet. Allah katında. Çünkü şimdi hocamızın da çok güzel bir örneği var. Sürekli aklıma geliyor. Mesela hocamız demişti ki bir yere gitseniz, bir yere davetli olsanız, bir evde bir ziyafet hazırlanmış olsa, siz birisi gelse o ziyafete katılsa, yese, içse, sonra da hani ne diyorsun diye söyleseler O da hiçbir şey söylemeden, hani bunu kim hazırladı, bu ziyafeti bana kim ver, ev sahibi kim diye hiç sormadan çekip gitse nasıl olur demişti. Gerçekten de kızdırıcı olur diye hakikaten hepimizin aklına bu geldi. Hocamız da bunu söyledi. Gerçekten çok kızdırıcı olur. İşte aynı şekilde biz de Allah'ın bu kadar nimeti üstümüzdeyken, Allah bu kadar sayısız nimet vermişken bizim yararımıza ve emrimize, o zaman bizim mutlaka bunun şükrünü verici, Allah'a çok şükreden ve kalben bunları tefekkür eden olmamız gerekiyor. Ve fiiliyatta da, yaşantımızda da, hareketlerimizle mesela nasıl Allah'a çok överek, israf etmeyerek, her olayda, her nimette Allah'a yönelip dönerek bunun şükrünü vermemiz gerekir. Aksi takdirde zaten, eğer zaten bir ayette de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, şükredenler pek azdır buyuruyor Allah. Evet. Buna özellikle dikkat çekmiş. Demek ki bunu kendi üstümüze alıp, yani bu ayeti kendi üstümüze alıp derin tefekkür edip ona göre davranmamız lazım.
İnşallah. Üzerimizde Allah'ın sonsuz nimeti var. Evet. Yani genelleme yaparak bile bitiremezsiniz diyor Allah bir ayet-i kerimede inşallah. Yani insan ise nankör ve unutkan. Şimdi bir defa insan unutuyor sahip olduğu şeyleri. Sahip olmak istediği şeyleri istiyor. Onları isterken bu sefer nankör duruma düşüyor. Yani hatta mutsuzluğa ve yese de düşmüş oluyor. Evet. Şimdi o öyle bir durumda işte mesela işe sıkıntıya düşüyor. Niye böyle olmadı? Üzülüyor, ağlıyor belki. Değil mi? Bunlar hiç olmaması gereken şeyler. Çünkü bir defa öyle bir durumda insanın ilk aklına gelmesi gereken şeyler sahip olduğu şeyleri düşünmesi. Sahip olduğu şeyleri düşününce zaten hiç problem kalmıyor. Çünkü saymakla bitmiyor zaten Allah'ın verdiği nimetler. Şimdi mesela üç boyutlu bir görüntü görüyoruz, renkli. Mesela bu bir nimet. İşitiyoruz. En güzel şekilde işitiyoruz. Bu da bir nimet. İşte ortamın oksijen oranı tam vücudumuzun ihtiyacı kadarı. Onda yaşamamız için elverişli şartlar mükemmel. Yani işitiyoruz, görüyoruz, anlıyoruz. Bunların hepsi başlı başına, hepsi tek başına büyük nimetler zaten. İnsan hep bunları düşünse, yani eksiklik tamam mutlaka var ama dünyanın bir özelliği inşallah. Ama bu insan hiçbir şekilde işte onun da olsun, bu da olsun, o niye yok şeklinde üzüntüye düşürecek, böyle YSS düşünecek şeyler olmaması gerekiyor hiçbir şekilde.
Tabii hepsinin bir hikmeti var.
Tabii.
Bu bitkilerin tabii bir özelliği daha var. O da fotosentez diye bir karmaşık kimyasal reaksiyonlardan geçiyorlar. Güneş ışını, değil mi? Suyu alıyor aynı zamanda. Karbondioksit alıyor. Oksijenle. Bundan şeker elde ediliyor. Ve yediğimiz besinler elde ediliyor. Yani bu taklit edilemeyen çok karmaşık bir kimyasal metot fotosentez. Ki aynısı yapılamıyor bugün hala. Fakat bitkiler bunu, değil mi, milyonlarca yıldır eksiksiz bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Hatta bitkilerin önemli bir özelliği de oksijen çıkarmaları bu reaksiyon sonucunda. Oksijen çıkardıkları için atmosferin oksijen oranından korunmasına vesile oluyorlar. Bu da ayrı bir mucize. Çünkü hem tüketenler var hem üretenler var atmosferde oksijen için. Trilyonlarca canlı çeşidi var, değil mi? Sayısız bakteriler var, hayvanlar var, işte canlılar var, kuşlar var, balıklar var, ondan sonra insanlar var. Bunlar oksijen tüketiyorlar. Bir de üretenler var. Siyanobakteri denen özel bakteri çeşitleri ve bitkiler de oksijen üretiyorlar. Yani yeryüzündeki ağaçları düşünelim, yaprak sayısını düşünelim. Aklının sınırlarının ötesinde sayıda. Ve her gün yenileri dökülüp yerine yenileri geliyor. Bakteriler ölüp yerine yenileri geliyor. Ve her an tüketilen oksijen miktarı bütün canlılarda an değişiyor. Fakat oksijendeki oksijen miktarı hiç değişmiyor. Hayat başladığından itibaren hep %21 olarak korunuyor. Şimdi bu Allah'ın sonsuz aklının çok büyük bir göstergesi. Çünkü onu hesaplayacak ve oksijen oranını hep %21'de tutacak. Üreten canlılarla tüketen canlılar arasındaki dengeyi koruyacak. Sonsuz akıl olması gerekiyor. O da Allah'ın aklı inşallah.
Evet inşallah. Zaten meyvenin olması tek başına bir mucize. Çünkü meyve bakıyorsunuz estetik bir şey. Yani bir sanat var. Bir çekiciliği var. Bir defa çekici olmasa insan zaten onu yeme aklına gelmez. Yani hayvanlar da aynı şekilde etkileniyorlar. İnsanlar da etkileniyor. Alıyorsunuz, güzel bir kokusu var. Güzel bir kokusu olmasa yine yemek istemeyecektir insan. Üzüm mesela veya şeftali. Meyvenin hepsi öyle. Bütün çeşitleri aynı şekilde. Ve bunun bitkinin meyveye ihtiyacı da yok. Yani ağacın meyveye ihtiyacı yok. Çünkü yenmediği zaman işte çürüyor dalında ve yok olup gidiyor. Yalnızca insana mahsus olarak yaratıldığı anlaşılmış oluyor burada.
Evet, kaldı ki Allah mecbur da bırakabilirdi bizi. Yani şu, mesela bütün bitkiler acı olsaydı,
evet,
biz de yemek zorunda kalacaktık. Yani hayatta kalabilmek için yiyecektik onları. Ve o bize bir müddet sonra belki de normal gelecekti. Mecburen çünkü yediğimiz için. Yani nasıl şimdi ilaç acı, birçok ilaç acı ama mecbur kaldığımız için içiyoruz. Biliyoruz ki o bize bir şifa vesilesi, evet, olacak. Doğru. Onu içiyoruz mecburen. Yani evet, zorluklara katlanıyoruz hayatta kalabilmek için. Aynısı olacaktı. Yani şimdi bir işte bir kavunun, karpuzun tadını düşünün. Hani belki de hayatta kalabilmek için onu yemek zorunda kalacaktık. O da acı olduğunu düşünün. Yani ne kadar bir ıstırap verici bir şey olacaktı. İşte evet, ne kadar böyle düşünürsek, ne kadar derin düşünürsek hep böyle Allah'ın merhametiyle karşılaşıyoruz.
Evet, maşallah.
Ya aslında üstümüzdeki inayetiyle karşılaşıyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Hep şöyle ayette de var. Kolunu şeytana Allah'a sındırım. Yeri göğü kim yarattı derler diye Allah söylüyor. Allah derler diye söylüyor mealen. Gerçekten de hani sorulduğunda evet, meyvelerin, bitkileri Allah yarattı. Yani bunu herkes söyler. Ama tabii bunu yarattı demek çok güzel, çok doğru. Ama bunun ötesinde bunu sürekli akılda tutmak ve buna göre yaşamak ayrı bir şey. Yani bunun bir ötesine geçmek gerekir. Yani böyle ağız ucuyla evet Allah yarattı deyip devam etmek olmaz. Hani bunu manavdan alıyorum ya da marketten alıyorum, sonra yiyorum. Çünkü bu parasını da ben kazanıyorum gibi yaşamak olur o zaman. İşte o zaman insan dağılmış olur. Yani hayatın, evet, o uğraşısına dağılmış olur ve asıl olayın gerçeğini unutmuş olur. Hatta Kur'an'da bir ayette de o dalanlarla birlikte dalanları bahsediyor. Yani günün, evet, akışına, evet, dalan. Halbuki mutlaka Müslümanın, samimi bir Müslümanın gün içinde kendini böyle olaylardan geri çekip bir tefekkür etmesi lazım. Bunun için de nimetler çok büyük vesile. Meyveler, hayvanlar, etrafımızdaki olaylar, evrene bakmak, gökyüzüne bakmak çok büyük bir vesile. Zaten Allah bunu emrediyor Kur'an'da. Bakılmasını söylüyor, düşünülmesini söylüyor. Bunu yaptığımız zaman insanın mutlaka tavırları değişecektir. Mutlaka o gün uğraşısı içerisindeki o böyle dar çerçevedeki şahsi çıkarlarına yönelik değil de insan ahiretine doğru Allah için bir şeyler yapmak isteyecektir. Hı hı. Çünkü merhametlerin en merhametlisi kendi için muazzam, muhteşem bir dünya yaratmış ve sonsuz hayatı müjdelemiş. Böyle bir varlık için insan mutlaka bir şeyler yapmak isteyecektir. Yani ona böyle kendi sevgisini göstermek isteyecektir. Yani bir takım olaylar yaşayıp o olaylar içerisinde de o sevgisini ona göstermek isteyecektir. Bu arzu ve şekli olması gerekir insanın, olayları düşünüp tefekkür eder. Eğer bu yoksa o zaman şunu düşünecek insan, yani demek ki ben yeri kadar tefekkür etmiyorum, o şevki içimde hissetmiyorum. Ya da gün içinde bu aklıma gelmiyor ya da bir kere geliyor gün içinde, hı hı, ya da gelse de fazla aklımda tutamıyorum, unutup dalıyorum. İşlerin akışında gidiyorum diye kendini böyle bir mutlaka bir uyarması lazım, bir silkinmesi, evet, gerekir. Tabii bunu tek başına da yapması çok güzel olur. İnsanın da yapması gerekir ama etrafının da hatırlatması da güzeldir.
Evet, evet.
Yani etrafındaki insanlar da ona bunu hatırlatabilir. İnşallah bizim yaptığımız bu programlar da bir hatırlatmaya vesile olur İnşallah. İnsanlar için.
O dediğin şey çok önemli. Hani demiştin ya, yani hocamızın da hatırlatması zaten ne kadar kızdırıcı olurdu, evet, şeklinde. Eğer verilen bir nimete karşı bir sofrada yiyip ondan sonra teşekkür etmeden kalkmak, ev sahibi kimdir diye sormadan kalkmak çok büyük, yerilen bir şey, hiç kimsenin tasvip etmediği bir hareket olmuş oluyor. O zaman biz bu hayatımızda bu nimetler, sonsuz nimetler karşılığında hep bize bunun kimin verdiğini araştırmamız, Yüce Allah'ı yüceltmemiz gerekiyor. Ona devamlı şükür halinde olmamız gerekiyor. Çünkü zaten kimse şükretmediğini, yani şükredenlerin çok çok az olduğunu zaten Kur'an'da bildirilmiş. Müminin özelliği şükretmek. O zaman insan değer buluyor, kıymet buluyor Allah'ın gözünde de.
Bir de bir başka özellik şimdi aklıma geldi. Şimdi meyvelerden gerçekten büyük zevk alıyoruz. Tadından, görüntüsünden, her şeyinden. Ama asıl büyük zevk ve haz onu Allah'ı anarak yemek. Yani Allah'ın, evet, bize onu bir hediye gibi verdiğini düşününce insan en büyük zevki orada duyuyor zaten. En büyük hazzı. Çünkü diyorsun ki sen bir kulsun. Yani böyle evrende kendimizi düşünelim, ne kadar bir yer kaplıyoruz. Koskoca evrende, sonsuz evrende bir kuluz Ve Allah bu kuluna çok güzel nimetler hediye bahşetmiş. Bir armağan gibi yani, bir hediye gibi. Bizim için yaratmış onları. Yani biraz önce söyledik, yaratmaya da bilirdi ve biz hiç aklımıza bile gelmezdi.
Hocamız Allah'ın ilgisi demişti hakikaten.
Evet.
İnsana yaratılan bu sonsuz nimetler, teknoloji mesela değil mi? Böyle bilgisayarlar var, cep telefonları var, televizyonlar var, akvaryumlar var. Mesela nereye baksak bir şey var. Allah'ın ilgisi çok daha sade ve düz de olabilirdi. Ama böyle Allah'ın ilgisiyle hakikaten çok ihtişamlı bir yaratılış ve görkemli değil mi? İnşallah.
Tabii hayatı kolaylaştıran, evet, konfor sağlayıcı konfor şeyler sağlayan, bunlar, evet, hepsi.
Araba ne kadar mesela konfor bir yerden bir yere gitmek, evet, istediğinde götürüyor. Evet. Taşıt araçları, uçak değil mi? Dünyanın, evet, başka bir yere götürmesi için haberleşme.
Evet, bu çok önemli. Tabii. Evet, biz meyve canlılar üstünde yoğunlaştık.
Teknoloji
ama teknoloji de gerçekten, tabii, çok önemli. Yani sanki topraktan, doğadan gelen canlılar, toprakta var olan bitkiler, bunlar hani sanki Allah yaratıyor da diğerlerini yaratmıyor, haşa gibi bir
anlayış. Allah'ın rahmeti olmuş oluyor.
Tabii, tabii diğerleri de aynı şekilde. Yani o fabrikaları kurdurtan, o imkanları veren, o madenleri yaratan, o aklı, hı-hı, o ilhamı insanlara veren Yüce Allah'tır inşallah.
İnsan aklına gelen bir şey zaten Allah'ın emriyle oluyor. Yani yoksa istediğin kadar ben bunu düşündüm de beyindeki hangi elektrik sinyalinin kaç milivolt ürettirilip de hangi nörondan nereye gönderileceğini sen zaten üretemezsin elektriği. Tabii. Allah'ın yarattığı çok kesin zaten biyolojik olarak da öyle. Yani Allah'ın ilhamı var, Allah'ın emri var. İnsanlar onunla hareket ediyorlar. Yani biyolojik olarak öyle değil mi? Bir elektrik sinyalini eğer düşünce beyinde oluşuyorsa materyalist gözle de bakarsak, sebepler dahilinde demek istiyorum. Materyalist olarak değil de tabii sebepler dahilinde baktığımızda beyindeki o elektrik sinyallerini biz üretmeye muktedir değiliz. Nasıl üretildiğini bilmeyiz. Elektrik nedir bilmeyiz zaten.
Evet, Allah, şeytan Allah'a sınırım, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor.
Evet, inşallah. Ya,
bir kere dilemek için çok Allah'ın açık dilemiş olması gerekiyor. İlginç olarak da yapılan deneyler var bu beyinle ilgili. Birincisi Benjamin Libet diye birisi. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da 70'li yıllarda yapılan çok ünlü deneyler bunlar. Uyanık deneklere bir hareket yaptırıyor. Harekete karar verme anını deneyin kendisi belirliyor. Ve beyinde de EEG denen metotla elektrik dalgaları ölçülüyor. Bu karar verme anından çok hassas bir saat düzeniyle yarım saat önce beyinde harekete geçildiği tespit edilmişti. Ve hiçbir zaman açıklanamıyordu bu. Şimdi bunu 2008 yılında tekrarladılar ve Nature dergisinde yayınlandı. Bu sefer çok daha gelişmiş metotlar kullandılar. Fonksiyonel MR diye bir metot kullandılar. O elektrik de çünkü belli bir süre alıyor gitmesi. Karar verme anından bu sefer 7 saniye önce
7 harekete saniye geçildiği çok önemli bu.
Tespit edildi. Yani hakikaten bu yani buna ihtiyaç yok zaten. Çünkü beyin de insanın görüntüsünde olan bir şey olmuş oluyor, evet, neticede. Mutlaka. Değil mi? Ruhun algıladığı. Evet. Fakat burada önemli olan nokta şu. Yani bilimsel şeylerde Kur'an'ı birebir olarak ispatlamış durumda. Tabii. Yani hiçbir açıklaması yok. Eğer karar verme anından beyinde harekete geçildiyse, önce harekete geçildiyse zaten bu, yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah. Gerçekten Allah, dün de konuşmuştuk hani kader, Allah'ın bir an olarak zamansızlık boyutunda yarattığı, insanın hafızasına verildikçe, insanın değil mi algıladığı görüntüsünde olan, gerçekleşen bir şey olmuş oluyor. Tabii bunu hiçbir zaman insan tam olarak kavrayamaz. Allah'ın ledün ilmiyle yaratılmış çünkü. Hı-hı. İnsana sınırlı bir akıl verilmiş. Ama bu tam böyle. Bu gerçek yani Kur'an'da değil mi? Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor Allah.
Evet.
Öldürdüğün zaman sen öldürmedin ama Allah öldürdü. Bakın atma bir fiil.
Evet.
Atılan bu yapılan fiili Allah'ın kendisinin yaptığını Allah bildiriyor zaten. Mesela Hazreti Musa'ya geldiğinde çalıdan seslendiğinde Allah buraya bir kader üzere geldin ey Musa diyor değil mi? Musa'nın usandığının nehre bırakılması, annesinden ayrılması değil mi? Ondan sonra saraya dönmesi, orada yetişmesi, ondan sonra Allah'la Allah'ın onu çağırması. Bakın hepsi birer kader üzere. O yapılan sandığın sandıkçı ustası bir kader üzere yaratılmış. Onun annesi babası bir kader üzere yaratılmış.
Belirlenmiş, yazılmış, evet, bir kader. Yani sabit, değişmeyecek şekilde. Bütün, evet, o ayrıntılar, evet.
Dolayısıyla maddenin gerçeği konusu çok önemli. Hocamız bunun, evet, üstünde özellikle duruyor. Hatta şunu demişti, 2012 yılından itibaren insanlık bunu daha çok net olarak anlamaya başlayacak diye inşallah.
İnşallah.
Bu konu çünkü anladığı zaman insan böyle kafasında oturttuğu zaman ki teknik bir gerçek bu. Yani değil mi? Elektrik sinyallerinin olduğunu herkes bilir beyinde. Lise öğrencilerinin bile okutulan bir şey. Elektrik sinyallerinin böyle bir görüntüye, böyle bir sese dönüşmesi ve dışarıda bunun O anlamda bir karşılığının olmaması, karanlık olması, değil mi? Işık olmaması, şeffaf ses olmaması. Bunu zaten çok net olarak, teknik olarak ispatlıyor. Hı hı. Bunu anlayan biri şunu kavrar. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır diyor Kur'an'da. Her şeyin, her yerin Allah olduğunu, değil mi? Evet. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. O zaman işte acizliğini, çünkü görüntü sana yaratılmış oluyor. Sen o görüntünün içindesin. Sen yaratan sen değilsin. Çok açık, belli. Nitekim rüyalarda da, değil mi? Çok net olarak yaşatıyor Allah bunu. Rüya da özel yaratılmış. Rüyada değişik insanlar oluyor, değişik ortamlar oluyor, itiş kakış oluyor. Tartışıyorsun, soğuğu hissediyorsun, sıcağı hissediyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Aynen bu şekilde bir uyanıyorsun. Değil mi? Hiçbiri yok. Yani yatakta evet. buluyorsun kendini. Bu sefer buna gerçek, ona rüya diyorsun. Neye göre? O daha kısa, daha flu. Bu daha net olduğu için. İşte ahirette de kalktığımız zaman bu daha flu, ona daha net olacak. Peygamberimiz hadis de bildiriyor, değil mi? Uyandığımız yerden bizi bu uykudan kim uyandırdı diye.
Evet, rüyadan. İnsanlar uykudadır. Evet. Ölüm ile bu uykudan uyanırlar diye Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi var.
Maşallah.
İnşallah. Yani gerçekten Oktar'ın da söylediği gibi, yani rüyadan daha farklı değil şu anda yaşadığımız şeyler. Çünkü rüya ne kadar sanalsa yaşadığımız ortamda o kadar sanal. Yani gerçeğiyle muhatap değiliz maddenin. Ve bunu ispatlamaya çalışmaya çalışsak bile kullanacağımız teknik alet, edevat, işte test cihazları, bunların hepsi de, yani madde gerçekten var mıdır yok mudur diye, bunun detaylarına inelim diye, anlayalım, görelim diye kullanacağımız her türlü teknik alet, edevat da yine bu sistemin içindeki algılardan ibaret olacaklar. Yani bunun dışına çıkamıyorsunuz. Yani gördüğünüz her şey sonuç itibariyle beyninizdeki algılardan başka hiçbir şey değil. Ses de böyle, ışık da böyle, dokunma hissi de böyle, tatma da böyle, evet. koklama da böyle, beş duyu.
Bu gerçek, bilimsel bir gerçek, komünizmi, darvinizmi kökünden kaldırıp atıyor, ateizmi.
İnşallah. Değil
mi? Bakın Lenin bunu uyanık anlamış ve diyor ki, Lenin'in sözü bu. Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdım mı, yani bu algıladığımız nesnel gerçekliği, maddesel gerçekliği bir kere onun olmadığını söylediğinde,
şüpheye düşersen, evet.
Kuşkuculuğa, agnostisizm ve öznelciliği subjektivizme kayacağından, fideizme, dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Yani iman edersin diyor. Bütün silahını kaybedeceksin diyor. Bir kere bunu anladın mı diyor bu konuyu diyor.
Dini karşısında bir engel kalmaz. Dini karşısında bir engel kalmaz diyor.
Bu da diyor fideizmin istediği şeydir. Yani dinin istediği şeydir. Parmağını kaptırdın mı önce kolun, sonra tüm benliğin gider. Değil mi? Bakın çok net söylüyor. Yani bu maddenin gerçek olmadığını bir kere anladın mı diyor.
Evet.
O zaman diyor materyalizm gider diyor. Komünizm gider diyor. Darwinizm gider diyor. İman edersin diyor.
Maşallah.
İşte bu konu onun için çok önemli. Hakikaten hocamız onu söylemişti. Bu konuyu Allah'a böyle dua ettiğini,
evet.
çok büyük bir ilim vermesi için programda da açıkladı hatta böyle. Evet. Bu şekilde üstün getireceği Allah'ın böyle şeyinde. Hakikaten bu konuyu anlattığın zaman artık ondan sonra, yani insanın zihninin içindeki laboratuvarda yaptığı, değil mi de, bir laboratuvardan bahsedildiği zaman zihnin içindeki bir laboratuvar olmuş oluyor.
Evet.
Darwinizm dediği zaman zihnin içinde olmuş oluyor her şey böyle, değil mi?
Evet.
Allah inkar ettiği zaman bile o görüntüsünde inkar ediyor Allah'ı. Algılarında, değil mi inşallah?
Evet. Yani orada Lenin'in söylediği şey şu. Bir defa hiçbir insanı bir daha kandıramıyorsun anlamına gelmiş oluyor. Çünkü olayın sahteliği anlaşıldıktan sonra ve rüyada olduğu anladıktan sonra insan, rüya gibi bir ortamda yaşadığını anladıktan sonra o insana istediği kadar maddi şeylerle satın almaya çalış, alamayacaksındır. O gerçeği arıyor çünkü. Gerçek de Allah'ın sonsuz varlığı.
Bu senin konferansında vardı çok güzel. Onlardan okusana. Maddenin gerçeğiyle ilgili bir konferans vermiş
evet,
Türkiye'de.
İnşallah.
Sunumu çok güzeldi. Evet. Orada çok önemli bilim adamlarının sözleri var. Bakın maddenin gerçeğiyle ilgili. Yani bu bilimsel bir gerçek olduğunu zaten kabul ediyor herkes. Fizikçiler, değil mi? Bu konuda özellikle. Maddenin olmadığını zaten itiraf ediyorlar.
Evet.
Onlardan birini tercüme edersen, belki evet. İngilizcesi var sende orijinali.
Şimdi mesela Frederick Wester denen günümüzün düşünürlerinden biri var. Alman asıllı kendisi. Şöyle diyor. Bilim adamlarının, insan bir görüntüdür. Yaşanan her şey geçici ve aldatıcıdır. Ve evren bir gölgeden ibarettir. Savları, yani bu şekilde düşünce, böyle bir önermeleri bugün bilim tarafından artık kanıtlanmaya başlamıştır diyor. Frederick Wester. Duncan Lerner Ferguson adlı kitabında, 2007 adlı kitabında bunu bu şekilde ifade etmiş. Yani insan kendi vücudu da bu sanal ortamın içinde bir görüntü aslında. İnsanın görüntüsü de. Çünkü şuradan aşağı doğru baktığınızda vücudunuzu da bu görüntünün bir parçası olarak görüyorsunuz. Bu bir. Yaşadığınız her şey zaten geçici ve aldatıcı. Yaşadığımız her şey sonuçta maddi gerçekliği yok. Yani bu ortama ait bir gerçeklik. Yani gerçeklikse eğer bu. Yani
mutlak gerçeklik.
Bunun dışında bir şey değil. Evet. Yani sanal bir gerçeklik. Evet.
Zaten aslına ulaşamayız ki yani maddenin tamam Allah'ın sonsuz hafızasında hiçbir şey kaybolmuyor. Yaratılan her şey sonsuza kadar var olacak. Yani hocamız demişti onu haşa bir şeyin kaybolması için, yok olması için Allah'ın yok olması lazım. Allah sonsuz inşallah mutlak varlık. Dolayısıyla bütün bu maddi gerçeklik görüntümüzde olan değil mi? Görüntümüzdeki olan bu görüntü daha doğrusu sonsuza kadar zaten var. İnşallah bizim çocukluğumuz, Hazreti Yusuf'un kuyuya bırakılması, peygamberimiz ve geçirdiği mücadeleler, savaşlar, değil mi? Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, hepsi Allah'ın sonsuz hafızasında sonsuza kadar mevcut. Ama bizim aslına ulaşamadığımız bir görüntü var.
Evet.
Dolayısıyla bunun üzerinde de yani tartışacak bir konu da yok ki. Teknik gerçek zaten bu.
Yani beyindeki yaşadığımız her şey de yine beyindeki algılardan başka hiçbir şey değil. Elle tutamıyorsunuz. Yani mesela buradan 10 dakika önce dışarıda arabayla geliyorduk. Şimdi o ortam şu anda yok.
Evet.
Bir hayalden başka bir şey değil. Şu yaşadığımız anda bir an sonra yine hayalden başka hiçbir şey olmayacak. Zaten yaşadığımız tecrübeler de yine sanal olarak var.
Yani hiçbir zaman maddenin aslıyla muhatap olamıyoruz biz. Evet. Mutlak maddeyle muhatap olamıyoruz.
Hiçbir şekilde.
Allah katında, Allah bilir, biz bilemiyoruz. Burada tabii önemli olan bizim muhatap olduğumuzun beynimizin içinde tecelli ediyor olması. Çünkü beynimizle algılıyoruz biz.
Evet.
Yani görüntüyü burada beynimizle algıladığımız için tıpkı rüya örneğindeki gibi hiçbir zaman bu mutlak madde, bu görüntü diyemeyiz. Sadece beynimizin bir algısı diyoruz. Burada da zaten böyle dediğimizde işte o materyalistlerin yüzyıllarca iddia ettiği yani madde mutlaktır, ezelidir, ebedidir, değişmez dediği gerçek bu noktada bitiyor.
Evet.
Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü mutlak olmayan maddenin yani beynimizde oluşan, bizim de böyle algılayabildiğimiz maddenin mutlaka her an yaratılması gerekir. Yani
tabii
bu durumda.
Tabii.
Ayet-i Kerime'de Allah buna dikkat çekiyor. Her an yaratan diyor Allah.
Evet, evet.
Öyle değil mi? Her an yaratan diyor. Şimdi her an yaratan Allah haşa bir an yaratmasa.
Yani biz, o veriler gelmese devamlı aynı kaynaktan bize verilmese. Bir an o verilerin gelişi bize eksiklik olsa, kopsa.
Tabii o zaman hayat biter.
Hayat
yani,
bitmiş oluyor.
Tabii bizim hayatımız biter. Karanlıklara bürünür her yer. Şimdi bunu insan tefekkür edince tabii şimdi bu konunun önemli ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Çünkü her an yaratan Allah'ın bir an sonra seni yaratmadığında yok olacağını insanın hissetmesi Allah korkusunu arttırıyor bir kere öncelikle.
Evet inşallah.
Onun dışında senin var olma sebebinin taş, toprak, işte yiyecekler, anne baban olmadığı ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani var olma sebebini. Bunu Allah'ın seni yarattığını ve her an yaratmakta devam ettiğini gösteriyor bu.
Evet, o çok önemli.
İnsan her an Allah'la bağlantı kurma ihtiyacı duruyor. Çünkü Allah'tan başka hiçbir şey olmadığını fark ediyor insan.
Evet.
Sen neye eğer yönelirsen, hani neyi dünyada çok önemli görürsen ve belki de senin için işte bir kurtuluş noktası, amaç, ülke gibi bir şey gördüğün noktada bileceksin ki onu o Allah sana yarattığı için, gösterdiği için onunla muhatap olabiliyorsun.
Evet.
Allah o görüntüyü göstermese sana yani o algıyı vermese muhatap olamayacaksın. Mesela rüya örneği gerçekten çok önemli bu yüzden.
Evet.
Çünkü rüyada da beynimizde algılıyoruz. Bugün gerçek hayatta da yani şu anki durumda da beynimizde algılıyoruz. Yani ikisi arasında aslında bir fark yok. Evet. Algı olarak, sistem olarak. Hatta daha önce hocamız da anlatmıştı. Bazı rüyalar gerçekten daha gerçek gibi duruyor.
Evet,
algı açısından.
Tabii
mesela bazı rüyalarda detaylar çok daha iyi akılda kalıyor insanın.
Evet, evet.
Hani değil mi? Mesela gün içinde düşünüyor. Yaptıklarını insan bazen düşünüyor. Birçok detay kaçabilecekken bazı rüyalar detaylarıyla insanın aklında kalıyor. Demek ki Allah'ın bize ne gösterdiği burada önemli. Ve sürekli gösterdiği. İşte bunu bilen insan mesela olayların akışına bırakarak kendini ve sebepler dairesinde olayların geliştiğini düşünerek hareket edemez. Yani tez, antitez gibi şeylerle böyle görüşlerle, dünya görüşüyle hayatını sürdüremez. Çünkü hiçbir zaman bir şey bir şeyin nedeni olmuyor aslında. Mesela Kur'an'da da buna işaret
Allah
var.
Allah sebepsiz yaratıyor. Tabii, sebepleri ona göre yaratıyor.
Tabii Allah diyor ki, kovulmuş şeytandan Allah'a sığındım. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah diyor gölgeyi yarattı diyor. Güneşi de ona sebep kıldı diyor.
Evet.
Tersine. Yani düşündüğü zaman insanın gölge olması için güneş olmasına gerek yok. Bunu nasıl anlayacağız? Rüyayı düşüneceğiz hemen anlayacağız. Hı hı. Çünkü beynimizin içinde de bir rüyamızda güneşi gördüğümüzde aslında güneş oluyor mu orada?
Evet.
Olmuyor çünkü baktığımızda biz gece karanlığında yatağımızda yatıyor oluyoruz aslında. Hı hı. Yani güneş olmuyor gerçekte.
Tabii yok.
Ya hocamız demişti bunu sebep kaynıyor her taraf. Allah'ın dilemesiyle değil mi? Allah öyle yaratmış. Hı. Mesela insanın olması için mutlaka bir sperm ve yumurtanın olması gerekiyor. Ondan sonra işte başın ağrıdığında bir ilaç alıyorsun sebep olarak. O baş ağrının geçiyor. Ona bağlıyorsun. Aslında bu değil tabii ki yani böyle. Allah onları sebep gibi ayrıca yaratıyor ve gösteriyor. Ama burada baş ağrısını geçiren Allah değil mi? İnsanı yaratan Allah. Mesela o evrimciler o Aslı Tol'un o programda görmüştük hani VTR'sinde birlikte. İşte anne babamız bizi yaptı diye bir ifade kullanıyor. Ya bu süper mantıksız değil mi? Yani bilime de aykırı, mantığa da aykırı, vicdana da aykırı. Annenin babanın kendisi yaratılmış zaten. Anne baba ne yani hücrenizini yaratabiliyor mu? Değil mi? O hücreden bir insan yaratabilir mi anne baba? Tabii ki yaratamaz. Yani her insan yoktan var ediliyor. Doğan her insan aslında yoktan var ediliyor. Yani yokken değil mi?
Evet.
Ve var oluyor. Yani her şeyle var oluyor. Dolayısıyla sürekli bir yaratılış var. Zaten evet. Kur'an'da da o şekilde belirliyor. Sen de söyledin biraz önce. Sebepler hiç aldanmamak gerekiyor onun için. Yani sebep kaynıyor ama mesela bir yere gitmek için arabaya biniyorsun, onunla gidiyorsun, değil mi? Merdivenleri çıkıyorsun. Hep böyle sebep-sonuç ilişkileri gibi gözüküyor ama her şeyin Allah'tan olduğunu bilen bir insan tam anlamıyla iman etmiş olur.
Evet.
Çünkü Allah ben yaptım diyor. Mesela gemileri ben yüzdürürüm diyor Kur'an'da. Çok açık bir şekilde.
Kuşları ben uçururum. Ben
kuşları ben uçururum diyor. İnşallah. Allah'tan başka sabıda tutmuyor diyor.
Evet.
Göğü düşmekten Allah alıkoyar diyor.
Evet.
Allah bırakacak olsa zeval bulurlar diyor değil mi? Gök,
evet.
Yani
evet.
Yer gök her şey birbirine girerdi. Allah tuttuğu için her şey bakın dünya atma, uzayda hemen kendi etrafında tur atıyor. Hem güneşin etrafında tur atıyor. Hem bütün galaksi olduğu gibi Samanyolu galaksisi birlikte hareket ediyorlar. Yani saatte 700 bin kilometre hızla hareket ediyoruz şu anda. Hem kendi etrafında dönüyor hem güneşin etrafında. Ve o kadar hassas yörüngelerde ve milyarlarca yıldır bu böyle değişmeden bu şekilde devam ediyor. Tabii ki Allah'ın koruduğu, her an koruyup kolladığı, yarattığı çok belli. Yani inşallah.
Şimdi insanı aldatan bu sistem gerçekten çok mükemmel bir şekilde yaratılıyor. Öyle bir sistem ki işte imtihan sistemi bu. Zaten Allah'ın kusursuz yaratışıyla imtihana dönüşmüş oluyor ya. Zaten amaçlanmış olan şey de bu. Allah bize imtihan olarak bu olayları yaratıyor. Doğruyu mu seçeceğiz yoksa yanlışın peşinden mi gideceğiz diye. Doğruyu fark edecek miyiz? Allah'ın varlığını fark edecek miyiz? Ona iman edip onun emirlerini kalben yerine getirerek mi yaşayacağız? Doğruyu tasdikleyecek miyiz? Asıl önemli olan bu. Daha doğrusu hiçbir şey yapmıyoruz tasdikleme dışında inşallah.
Allah da merhametinden bir de bunu açıklıyor bize.
Evet.
Yani açıkça bize ben yaratıyorum diyor. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi siz atmadınız ben attım diyor.
Evet.
Yani burada tabii kendini aldatan insanlardan bahsediyoruz. Ama evet. Burada Ayet-i Kerime'yi hatırlayınca Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendilerine zulmeder
evet.
diyor. Şimdi Allah açıkça yaratılış sanatını bize anlatıyor. Nasıl yarattığını bize açıkça anlatıyor. Teknolojiyi, bilimi vesile ederek bize söylüyor böyle yaratıyorum diye. Şimdi bunu göz ardı etmek işte onu insan kendini aldatmasıdır. Yani ne yapıyorsa insan kendine yapıyor olur. Halbuki Allah bize açıkça söylüyor nasıl yarattığını.
Hı
hı. Şunun için söylüyor. Şimdi görüntü o kadar mükemmel ki ve doğduğumuz andan itibaren var olduğu için ve biz de yani belirli bir yaşa kadar çocukluğumuzdan beri belirli bir telkin aldığımız için maddenin mutlak olduğuna, sebeplerin mutlaka birbirlerini etkilediğini böyle bir telkin de olduğu için tabii ki insan yanılgıya düşebilir.
Evet.
Kendi halinde olduğunda. Ama Allah bizi apaçık uyarıyor o yanılgıya düşmeyelim diye. Sakın diyor olayları bütün her şeyi, eşyayı, canlıları kendinden zannetmeyin. Onları ben yaratıyorum. Bu olayları da kendi kendine tesadüf zannetmeyin. Onları da ben yaratıyorum diye bizi uyarıyor şefkatinden. Bir de bunu inşallah kalbimiz daha da böyle yatışsın, kalbimize daha da böyle sinsin diye, anlayalım diye daha doğrusu. Her halükarda yatışır inşallah Allah'ın dediğine inşallah. Ama daha da iyi anlayalım diye bize bunun ilmini de inşallah gönderiyor ve gösteriyor. Şimdi bu noktada bunu çok iyi anlamak lazım. Çünkü şimdi biz anne babamız da sebep aslında derken, şimdi orada yanlış anlaşılmasın, biz hani anne babalarımızı canımızdan çok severiz, çok mübarek insanlar inşallah, onları hayatları boyunca sırtımıza alır taşırız yani her türlü elimizden ne gelirse yaparız inşallah, o anlamda bir şey değil bu. Bu haşa yaratılışın özünü, yaratılışı Allah'tan başkasına vermemek için biz burada konuşuyoruz. Yani annemizi babamızı da yaratan, bizi de yaratan, içimize o şefkati, merhameti de koyan Allah'tır. Ve bu gerçeği de unutmamak çok önemli. Çünkü Allah şirki bağışlamam diyor. Şirki Allah çok büyük bir günah olarak söylüyor. Yani Allah'tan başkasını ilah olarak kabul etmek, ona göre yaşamayı Allah çok büyük bir günah olarak görüyor. Ve insanları bununla tehdit ediyor. Tabii çok şirk önemli konusu, bir şey.
Affetmeyeceği tek günah olarak geçiyor.
Şimdi Allah bu günaha düşmeyelim diye, bu duruma düşmeyelim diye gene şefkatinden, insanlar olan şefkatinden, merhametinden dolayı böyle bir ilim ve ilim veriyor bize bilimin vesilesiyle. Hı hı. Şimdi bize düşen nedir? Bize düşen bunu güzelce tefekkür etmek, çok dua etmek, bunu anlamak için tefekkür ve her şeyden de belki önemlisi bunu hayatımıza geçirebilmektir. Yani gün içinde yaşarken, olayları değerlendirirken, tepkilerimizde bunu bilerek yaşamaktır.
Evet, şimdi burada ben bir detayına girmek istiyorum. Şimdi insanlar zannediyorlar ki işte bütün sinir ağları beyine toplandığı için olay tamamen beyinde zannediyorlar. İşte beyin çözülürse her şey çözülecek zannediyorlar. Hayır, öyle değil. Şimdi beyni deneysel olarak kafatasımızdan dışarı çıkardığımızı düşünelim. Ona bağlı olan sinirleri de uzatarak masanın üzerine koyduğumuzu düşünelim. Parmağımıza dokunduğumuzda yine beynin de bir algıdan başka hiçbir şey olmadığını göreceğiz. Çünkü et gibi bastırıyoruz, dokunuyoruz, hissediyoruz. Belli bir sesi veya kokusu da var aynı şekilde kendine has. Ve yine algılar dünyasının dışında başka bir şey olmadığını görüyoruz. Demek ki bizim burada aradığımız şey bu sanal gerçek ortamından, yani madde diye bilinen bu ortamın dışında başka bir şey. Yani metafizik bir şey. O da ruh. İşte ruhu her şey gösteriliyor. Allah yaratıyor ve bütün bu algıları an be an, az önce senin belirttiğin gibi, veriyor, bilgi olarak veriyor. Biz bilgiyle muhatabız. Öyle bir şey ki bu, mesela rüyada da, yine bahsettiğiniz gibi, rüyada da biz mesela çok gerçekçi rüyalar görüyoruz. Mesela hatta insan rüyasında nedir gerçeklik dediğimiz şey, nedir? Bir defa onu hemen hatırlayalım. Gerçek dediğimiz şey elimizle dokunduğumuz, bizim bildiğimiz kadarıyla elimizle dokunduğumuz, işte sesle duyduğumuz, gözle gördüğümüz şeydir gerçek, değil mi? Rüyamızda bunun aynısını zaten yaşıyoruz. Elimizle de dokunuyoruz. Belki üstümüze gelen bir araç var. Sert, bize belki çarpıyor. Kaza geçiriyoruz. Acı çekiyoruz. Bizi hastaneye götürüyorlar. İşte ameliyata alıyorlar. Neyse, iyileşiyoruz. Belki birkaç ay geçiyor. Ama hepsi rüyanın içinde. Ne zaman anlıyoruz rüya olduğunu? Gözümüzü açtığımız zaman, aa rüyaymış diyoruz. Bütün gerçeklikleriyle yaşamış olduk mu? Olduk. Bu dünyadan bir farkı var mıydı? Hayır. İşte bu dünyada tıpkı buna benziyor. Ne zaman gözümüzü açacağız? Tabii açtığımız zaman, bu rüyadan da uyandığımız zaman, pekala, işte o zaman ölüm melekleri bizi uyandırmış olacak belki de. İnşallah Allah en doğrusunu bilir. Bu şekilde bu rüyadan da uyanmış olacağız. Yani yaşadığımız bu gerçekliklerin, rüyamızda yaşadığımız gerçekliklerden hiçbir farkı yok. Bunun mesela deneysel olarak da yapılıyor bu. Örneğin işte sanal üç boyutlu gözlükler var, takılıyor ve ortamı üç boyutlu olarak insanlar görebiliyor, izleyebiliyorlar. Üç boyutlu sinemalar var, IMAX gibi başka sinemalar da var. İnsanlar o gerçekliği yaşıyor. Sanki ortamdaymışçasına hareket ediyorlar. Evet. Değil mi? Bunun böyle film örnekleri de pek çok kez çekildi. Mesela Matrix filmi var. Orada da insan bir bilgisayar, kompütür programına bağlı olarak bir dünyada bir hayat yaşattırıldığı anlatılıyor filmde de, biliyorsunuz. Veya işte 13. kat filmi var yine orada. Yine beyne sinir verileri, beynine veriler olarak, toplu olarak verildiğinde o insan sanal bir dünyada yaşayabiliyor. Hissedebiliyor, acı çekebiliyor, zevk alabiliyor, her şeyle. Yani bilim de artık bunu kanıtlıyor.
Şimdi bu tabii materyalizmi söyledik. Yani Allah'ın varlığını inkar eden ve maddeyi mutlak kabul eden bu eski Yunan'a giden değil mi sapkın felsefeyi ortadan kaldırıyor. Materyalistlerin de buna karşılık hem anlamadıklarını gösteren cahilce böyle savunmaları oluyor bazen. Değil mi? Mesela diyor ki maddenin gerçek olduğunu bir tokat yediğinizde anlarsınız. Maddenin gerçek olduğunu bir otobüs çarptığında anlarsınız. O zaman kek yediğinizde mesela doyuyorsun. O zaman demek ki madde var gibi ipsiz sapsız iddialarda bulunuyorlar. Halbuki burada söylenen sadece görüntünün algı olduğu değil ki. Görüntü de algı, hepsi. Dokunma da algı, acı. Koklama da algı, dokunma. Tad alma da algı değil mi? Beş duyumuzda algı olduğunu evet. Yani dolayısıyla sadece görüntü algı otobüs sana geldiğinde gerçek o zaman kaçma da ben seni göreyim. Allah zaten oradaki acıyı, kırılma hissini, akan kanı hepsi algılarımız içerisinde yaratılıyor zaten değil mi? Ruhumuza gösteriliyor. Evet. Yani bu, onun için söyledikleri süper anlamsız yani orada kavrayamıyorlar olayı. İşte bıçak bir yanı kestiği zaman kan akar bunu yanındaki de görür. Şimdi bunların hepsi zaten bir bütün olarak yaratılmış değil mi?
Evet.
Yanındaki o akan kanın görüntüsü, acı hissi, dokunma hissi değil mi? Kokusu, tadı hepsi her şeyin bir bütün olarak yaratılmış zaten. Mesela Allah ayette yani Allah'ın varlığının her şeyi çepeçevre kuşattığını anlaşılması bakımından her nereye yüzünüzü dönseniz Allah'ın yüzü orasıdır diyor.
Evet.
Şimdi bu şu demek her nereye yüzünüzü dönseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Allah her yerde. Size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Bu ne demek? Yani vücudumuzda en derin yerde bulunan değil mi? Şah damarı artık beyine giden damar, beyni yani, sulayan.
Bizim ondan dışımız daha değil, yakın bizim bir içimiz varlık. Olmuş oluyor zaten.
Evet. Yani sana aslında senden de daha yakın bir varlık evet. Olmuş oluyor. Zaten Allah ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Yani taşıdığın ruh senin Allah'ın ruhu olmuş oluyor. Yani dolayısıyla bunları düşününce Allah mutlak varlık, insan yaratılmış olan değil mi?
Evet.
Anan yaratılmış olan varlık.
Evet. İnşallah.
Biz bu sebepler konusunda da tabii sebepleri Allah yaratır. Hiçbir birbirine yani bağımsız olarak bunlar yaratır diyoruz. Tabii gün içinde o biraz önceki örneğe istinaden söylüyorum. Tabii ki sebepler dairesinde olaylar gelişiyor. Çünkü dünyada bir imtihan yeri sonuçta. Yani Allah bizi hepimizi sınıyor. Dolayısıyla olaylar sebep ve sonuç ilişkilerine göre gelişiyor baktığımız zaman. Ama Allah aslında her şeyi kendi yarattığını söyleyerek bize çok büyük bir delil veriyor. Çok büyük bir ilim veriyor bu dünyada imtihan olurken.
Nimet de veriyor. Çok büyük konfor
evet,
yani bu.
Çok büyük konfor. Bir de bu sebep sonuç ilişkilerine zaten biz de bunları yaşıyoruz. Yani biz sebep ve sonuç sebeplere sarılıyoruz yaptığımız işlerde. Mesela işte bir kitap okurken daha iyi görelim diye ışığı açıyoruz. Mesela ışığın derecesini arttırıyoruz. Ya da işte hastalanacaksak bir ilaç alıyoruz, bir şey yapıyoruz. Ama burada önemli nokta yani ayrılan nokta biz bunu yaparken aslında hepsini Allah'ın bize gösterdiği birer görüntü. Yani Allah'ın
evet,
yarattığını
evet.
Beynimizde, ruhumuzda Allah'ın yarattığı gibi bir görüntü olduğunu bilerek yapıyoruz. İşte evet. Bu çok önemli. Yani iki şeyi karıştırmamak çok önemli.
Yalan yarattığının farkında olmak işte.
Evet,
Allah'ın bize hem, istediği o.
Evet. Hem bir sonucu ulaşmak için sebepleri sonuna kadar zorlamak, sonuna kadar çalışmak, her türlü fedakarlığı gözeterek, çalışarak, her türlü yolu deneyerek çalışmak, gayret etmek, o istediğimiz sonuca ulaşabilmek için. Ama bunu yaparken de milim kadar, zerre kadar bizim bir etkimizin olmadığını bilmek ve her şeyi Allah'ın ezelde zaten yaratmış ve bitirmiş olduğunu bilerek yapmak.
Evet, inşallah.
İşte Allah bizi bu olgunlukta olmamızı istiyor. İnşallah. Bizim de olaylar içerisinde bunu göstermemiz, bunu yaşamamız, kendimize bunu göstermemiz evet. Gerekiyor.
Bazen şu yanlış anlayış oluyor mesela değil mi? O soru da sorabiliyorlar öyle. Madem her şey kaderde, o zaman hiçbir şey yapmayalım, yatalım. Şimdi bu değil tabii ki Allah bize değil mi? Ciddi bir çaba istiyor Allah bizden. Kur'an'da bunu bildiriyor. Zaten bunu söyleyen biri de ben yatayım diyen, madem o şekilde diyen biri de kaderinde olduğu için söylüyor aslında.
Evet.
Yani kader demişti hocamız bir blok olarak yaratılır. Onun içinde hiçbir anını, hiçbir şeyini değiştiremez insan. Yani insanın önünde iki yol var. Haşa Allah bilmeyecek. Doğruya mı gideceksin, eğriye mi gideceksin böyle. O seni deniyor. Ama senin ne yaptığını bilmeyecek. Ondan sonra görecek haşa böyle Allah bütün eksiklerden münezzehtir.
İnşallah.
Yani zamansızlık boyutunda bir an olarak yaratmış, bitirmiş. Allah şu bizim inşallah ahiretteki halimizi de biliyor. Ahirette yaptığımız konuşmaları da yaratmış, bitirmiş inşallah, değil mi?
Evet.
Ezeldeki bütün her şeyle böyle. İnşallah.
Burada, ben burada bir isterseniz ara vermeden önce İmam Rabbani'nin bu konuyu özetleyen bir şeyi var, görüşü var. Onu hemen aktarayım inşallah.
Tamam.
İmam, büyük İslam alimi İmam Rabbani biliyorsunuz. Şöyle ifade ediyor Mektuplar, Mektubat kitabında. Diyor ki Allah yarattığı şeyleri yokluk mertebesinde yaratmıştır diyor. Her şeyi algılar ve illüzyonlar çerçevesinde yaratmıştır. Kainatın varlığı algılar ve illüzyonlardan ibaret olup maddesel gerçekliği yoktur diyor. Gerçekte dışarıda yüce Allah'ın varlığının dışında başka hiçbir şey yoktur gerçek olarak diyor.
Maşallah. Çok maşallah. Çok evet. Açık bir şekilde evet. Rabbani Hazretleri onu açıklamış.
Evet. Maşallah. Yani yüce Allah'ın mutlak varlığının dışında hiçbir şey yok.
Maşallah.
Ve Allah yokluk mertebesinde her şeyi yaratmış. Öyle değil mi? Bunu anlamış oluyor. Zaten algı olan rüyadaki bir şey zaten yok evet. olmuş oluyor. Öyle değil mi? Evet. Ama var mı? Yaratılmış mı? Yaratılmış.
Tecelli olarak var.
Allah'ın evet.
Tecelli ediyor. Tecellisi
olarak. Sonsuza evet. kadar da var Allah'ın hafızasında. Hiç kaybolmuyor. Bakın bu çok önemli. Evet. Yani maşallah. Bizim çocukluğumuz değil mi? Annemizin babamızın çocukluğu, Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Yusuf'un başından geçenler hepsi şu an yaratılmış. Ve sonsuza kadar da var. Yani hiç kaybolmayacak. Bizim gelecekteki hayatımız da inşallah.
Evet, son bir dakikamız var. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Konu hazır yeri gelmişken. Şöyle bir şey. Biz bu hayatı rüyayla kıyaslıyoruz. Ama şöyle çok önemli bir nokta var. Biz sorumluyuz bu yaşadıklarımızdan.
Elbette.
Şimdi birbirine karıştırmayalım diye söylüyorum. Yaşadığımız olaylardan sorumluyuz. Ama rüyalardan sorumlu değiliz. Bu çok önemli. Yaşadıklarımızdan sorumluyuz ve şu an kendimize baktığımızda hocamızın da bir örneği vardı. Bizi hiç kimse zorlamıyor bir şey yapmak için. Şimdi buraya hepimiz ayrı ayrı geldik. Hiçbirimizi kimse zorlamadı buraya geldiğimizde. Dolayısıyla biz buraya geldik kendi isteğimizle, irademizle geldik. Yaptığımızdan sorumluyuz. Yani mutlaka yaptıklarımızın hesabını vereceğiz bu dünyada. Bu bilinçle hareket ederek ama inşallah Allah'ın kaderde belirttiği İnşallah yazgıyı, kaderi yaşadığımızı bilerek i̇nşallah. Hareket edelim.
Evet. İnsan İnşallah. Niyetiyle, samimiyetiyle ve Allah'a dua edip etmediğiyle
evet.
imtihan olmuş oluyor. Bunlardan sorumlu oluyor.
Tabii evet. inşallah. İmtihan oluyoruz ama haşa Allah için imtihan yok. Yani Allah biliyor, yaratmış ve bitirmiş olarak biliyor. Biz bilmiyoruz. Yani imtihan olan biziz. Tabii bizim için evet. bir imtihan var.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi dilerseniz kısa
bir aradan edelim. Sonra birlikte olalım. Evet, merhaba sayın seyirciler. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Maddenin gerçeği konusunu konuştuk geniş olarak. İman hakikatleri var anlatabileceğimiz. Kur'an mucizeleri var. Nasıl devam edelim?
İsterseniz Kur'an mucizeleriyle devam edelim.
Mesela biraz önce fotosentezden bahsetmiştik. Fotosentez hakikaten çok büyük bir mucize teknik olarak. Karbondioksit, su, güneş enerjisi, güneş ışığı enerjisi karbonhidrat ve oksijene dönüşüyor. Hı hı. Yani şeker yapılıyor. Güneş ışığı kullanılıyor. Ve bu sadece gündüz gerçekleşiyor. Bitkiye gelen madde su ve karbondioksit sadece. Bunları alarak güneş ışığıyla birleştirdiğinde bambaşka bir şey sentezleniyor. Yani o kadar karmaşık reaksiyonlar ki bunlar böyle. Arada enzimler var değil mi? Çok karmaşık proteinler var. Ve bunların yapısı hala daha çözülemedi. Aynısı yapılamıyor. Laboratuvarda fotosentez yapılamıyor suni olarak. Ama bitkiler bunu milyonlarca yıldır yapıyorlar. Allah Kur'an'da bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Tekvir suresi 17. ve 18. ayetlerde kararmaya ilk başladığı zaman geceye and olsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. Bakın nefes almaya başladığı zaman sabaha ifadesi geçiyor burada. Fotosentezinde en verimli olduğu zaman yani oksijenin en fazla üretildiği zaman bu güneş ışığının en yoğun olduğu sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Ayetle çok mutabık bir bakın gerçek. Güneşin doğmasıyla birlikte yaprakta terleme ve buna bağlı olarak fotosentez de artmaya başlıyor. Öğleden sonra ise bu olay da tersine dönüyor. Yani fotosentez yavaşlıyor, solunum artıyor çünkü sıcaklığın artmasıyla birlikte terleme de hızlanmaktadır. Geceleyin ise sıcaklığın azalmasıyla birlikte terleme yavaşlar ve bitki rahatlar. Tekvir suresinde sabah vaktiyle ilgili olarak dikkat çekilen iza tenefese yani nefes almaya başladığı zaman ifadesi mecaz yoluyla teneffüs etmek solumak derin derin nefes almak anlamlarına gelir. Ayette vurgulanan bu ifade, sabah vakti oksijen üretiminin başlaması, solunumun ana şartı olan oksijenin en yoğun olarak bu vakitte elde edilmesi açısından oldukça dikkat çekici. Ayette sabah vaktiyle ilgili olarak bu durum üzerine yemin edilmesi de konunun önemini ayrıca vurgulamaktadır. 20. yüzyılın önemli keşifleri arasında yer alan fotosentez faaliyeti, Allah'ın yukarıda ayetle işaret ettiği Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden birisidir. Bunun gibi Kur'an'da değil mi? Çok büyük mucizeler var. Mesela
bakın bir, o evet. Şeyde bir yaprakta dönen kimyasal reaksiyon bir bilgisayara bir saniyede milyonlarca işlem yapabiliyor değil mi? Bütün bilgisayarları toplasanız o fotosentez olayında bir saniyede oluşan işlem hiçbir bilgisayar yapamıyor. Yani saniyede 500 milyon civarında işlem yapıyor orada fotosentez olayında. Yani çok muazzam bir olay. Yani ufacık yaprakta dönen o sistem, yani bir kimya profesörlerini toplasanız, fizik profesörlerini toplasanız o bir yaprağın yaptığını yapamıyor. O kadar kısa zamanda mümkün değil.
Evet, toplamışlar İmkansız. Zaten yapamıyorlar profesörler. Evet. Yani demek ki belki hani tabii ki ileride olmayacak anlamında değil bu ama şu an itibariyle 20. yüzyıl teknolojisiyle hala tam olarak nasıl olduğu ve nasıl yapılabilir, laboratuvarda gerçekleştirilebilir çözülemedi bu konu.
Bir de çözülse insanlık tarihinde çok büyük bir adım olacak evet. Bilim kadarıyla. Bütün enerji sorunu hallolmuş olacak. Yani insanlar şimdi enerji, birçok enerji kaynağı bulmaya çalışıyorlar, arıyorlar. Bununla ilgili çok fazla çalışma var. Ama dediği gibi bir küçük yaprağın yaptığını anlayabilseler ve onu taklit edebilseler, insanın ihtiyaç duyduğu bütün enerji sorunu, enerji besin, ihtiyacı,
besin
hepsi evet. Evet, karşılanmış olacak. Bir de şurada tabii çok önemli nokta var. Biz yaprağa böyle hani milyarlar, trilyonlarca yaprak var. Yani hatta sayısız yaprak var yeryüzünde. Yani böyle düşündüğümüz zaman gerçekten bunları böyle bir dışarıdan baktığımızda insan bunu göremeyebilir. Ama halbuki bir tanesini incelendiğinde çok büyük mucizeler var tek bir tanesinde. Yani detaylı incelendiğinde. Tabii orada Allah'ın bize bahşettiği bir ilim oluyor, bir bilim oluyor. Allah nasip ediyor. Onunla detaylarına baktığımızda bunları görebiliyoruz. Yoksa insan dışarıdan baktığında hani bunu göremeyebilir normalde.
Bu konuda bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz harunyahya.org sitesinde kitaplar bölümünde Fotosentez Mucizesi kitabını okuyabilirler. Evet. Gerçekten çok muazzam bir kitap. Bu hakikatleri orada bulabilirler. Çok etkileneceklerini biliyorum, ben okudum.
Yani şu maşallah iman hakikati, onu da tekrar vurgulayalım. Hocamızın bu kadar çok konuda eserinin olması, bu da bir yani ayrı zaman mucizesi. Çok özel bir mucize hakikaten, yani değil mi? Bakın fotosentez diyoruz, fotosentezle ilgili kitabı var. Kur'an mucizelerinden bahsediyoruz, Kur'an mucizeleri kitabı var. Biyoloji diyoruz, biyolojiyle ilgili kitaplar var. Genetikle ilgili var, değil mi? Astronomiyle ilgili var, fizikle var. Embriyoloji, insan vücuduyla ilgili olanlar var. Atom mucizesi var, atom şeyle. Ondan sonra tarihi olaylar analiz eden kitaplar var. Değil mi? Masonlukla ilgili kitaplar var, evrimi çürüten kitaplar var. Ya saymakla bitmiyor maşallah. Maşallah. Hakikaten Allah razı olsun. Tabii Allah'ın vesile etmesiyle çok özel bir durum bu. Yani ben yurt dışında da çok duyuyorduk biz bunu. Değil mi? Böyle bir şey eşi benzeri yok yani yeryüzünde şu an itibarıyla. Yani böyle zaten söylüyorlar. Her konuşmasında yurt dışında yaptığı röportajlarda ilk sordukları o. Bu kadar çok kitabı nasıl yazdınız diye. Tabi o da Allah'ın dilemesiyle, yani böyle çok özel bir durum maşallah.
Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa yine de Allah'ın sözünü yazmakla bitiremezlerdi diyor mealen. Evet. Yani Allah'ın ayeti o kadar çok ki sonsuz. Nereye gözümüzü dönsek Allah'ın bir ayetiyle karşılaşıyoruz. Her yer öyle değil mi? Bitkiler, yapraklar, canlılar. Ne görsek hepsi Allah'ın varlığının delillerini oluşturan bize mucizeler. Evet. Hepsini teker teker incelediğimizde hepsinin içinde bir mucize görüyoruz. Yani Allah'ın aklının, sonsuz kudretinin tecellilerini görüyoruz.
Evet.
O yüzden demin o ayet gelmişti aklıma, söyleyememiştim. Allah'a inanmayanlar için Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor şeytanın alasını. Onlar Allah'ın ayetlerini görmeden üzerinden geçerler diyor mealen. Fark edemiyor. Yani Allah'ın o delili olduğunu, ayeti delil demek. İşte müminler, Müslümanlar onu görüyor ve onun Allah'ın bir tecellisi, delili olduğunu biliyor. Alıp inceliyor. Orada teker teker Allah'ın sonsuz ilmini görüyor. Sonsuz letafetini görüyor. Sonsuz aklını, sonsuz kudretini görüyor. Mesela bir yaprağı alıp incelediğinizde, işte mesela fotosentez diyoruz. Onu görüyoruz. Neyi alsanız elinize mutlaka o delili görüyorsunuz. O ayetlere teker teker görüyorum. İşte hocamızın da bu kadar çok miktarda kitap yazmış olmasının hepsini delillendirmesi Allah'ın sonsuz delili olduğundan ve hocamızın da bunları tefekkür ettiğinden ve hepsinin birer Allah'ın delili olduğunu görmüş olup ve herkese gösterme isteğinden kaynaklanıyor inşallah.
Maşallah. Şimdi evet.
Kitapların yoksa her konuda yazılmış pek çok kitap var. Böyle ansiklopedi tarzı
işte cilt cilt kitaplar var. Önemli olan onları hikmet gözüyle bakıp doğru bir şekilde Kur'an'ın ışığıyla değerlendirmek.
Evet.
Hocamızın eserleri zaten bu yönüyle farklı ve ortaya çıkmasının sebebi de bu.
Tabii yani bilim adamları yapmış çalışmaları, değil mi? Hocamız laboratuvara gidip çalışmıyor. Onları hazırlamış. Ama önemli olan burada onları Müslümanca yorumlamak. Yani hikmet gözüyle. Bilimin amacı Allah'ı tesbih etmektir. Yani o bilgiler çok net olarak, değil mi? Doğanın her yerinde bu mesaj var. Hatta bazen Darwinistler şöyle bir inanca kapılıyorlar. Bazı konferanslarda bize böyle şey geldi. Yani tamam siz Darwinizmi çürütüyorsunuz da Darwinizmin bu eksikleri olmasa, yani veya Darwinizmin eksik olduğu için, yani o yanlışlandığı için mi biz bir yaratıcının varlığına inanıyoruz? Tabii ki değil. Yani Darwinizm olması gerekmiyor ki. Zaten saçma sapan bir padam felsefesi. Hiç olmasa da doğada nereye baksak bir mesaj var. Ama neye baksak? Yani atoma bakıyoruz, muazzam bir düzen var. Elektronlar saniyede neredeyse 100 bin kilometre hızla hareket edebiliyorlar. Bakın, milimetrenin değil mi, milyonda biri kadar büyük bir boşlukta saniyede 100 bin kilometre hareket yapıyorlar. 7 kat yörüngeleri var ve hiç çarpışmıyor bunlar birbiriyle. Nasıl oluyor bu? Değil mi? Muazzam bir yaratılış var yani, çok açık. Yani evet, evet. İnsanın deli olması lazım aksini söylemesi için. Canlara bakıyorsunuz, hücrenin içindeki sistem yani aklın alacağı gibi değil. Kimi canlı sonar sistemler kullanıyor, ultrasonik ses dalgalarıyla gözü yok, uçan objeleri yakalayabiliyor. Öbürü kanadını saniyede 1000 kere vuruyor, otomatik jiroskop sistemleri var, daha taklit dahi edilemiyor. Başka canlıya bakıyorsunuz, mükemmel uçma teknikleri var. Yani nereye baksanız bir mesaj var doğada, değil mi? Allah, ben yarattım diyor, Allah'ın yarattığını gösteren bir mesaj bu.
Evet, inşallah. Başka örnekler varsa verebileceğimiz eğer.
Var, mesela Kur'an'da retina kelimesiyle bakın. Retina biliyorsunuz gözümüzde görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Gözün arka kısmında ki sinir hücreleri görmeyi sağlayan. Görme işlemini sağlayan göz bölümünün aslında retina olduğu Kur'an'ın indirildiği yıllarda bilinmiyordu tabii 1400 yıl önce. Hatta kimse retina kelimesinden haberdar bile değildi. Ancak bu kelime görmeden bahsedilen bir ayette geçmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kötü olarak işledikleri, kendisine süslü çekici süslü kılınıp da onu güzel gören mi Allah katında kabul görecek? Fatır suresi 8. Bakın, Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler tek bir ayette, yani Fatır suresinin 8. ayetinde yan yana gelmektedir. Retina, bakın burada Arapçası görüyorsunuz. Re, T ve N harfleri, retina. Harflerin geçtiği bu ayette de görmekten bahsedilmektedir. Hmm. Şimdi büyük bir maşallah mucize bu. Değil mi?
Yani gören kelimesini karşılığı retina.
Evet, retina harflerinin geçtiği ayet, görmekten bahseden evet, ayet. Tabii bu büyük bir mucize.
Maşallah.
Yine devam edelim. Kör olanla basiretle gören bir değildir. Fatır suresi 19. ayet. Aynı surenin 19. ayetinde kör ve gören aynı olmaz cümlesi geçer. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olur. Karanlıklarla aydınlık, Fatır suresi 20. 20. ayette ise karanlık ve aydınlık da aynı olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidardır. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kur'an'da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden biridir. Yani bunun işte Allah'ın bu şekilde mucizeleri var. Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kesin olarak kanıtlıyor. Yani Kur'an bilim kitabı değil. Bunları Kur'an'a iman etmek için bunlara ihtiyaç da yok, değil mi? Tabii. Ama Allah bir güzellik olarak yaratmış. Hakikaten derine indikçe böyle işte ilahi kelam olduğu çok açık buradan belli evet, zaten. Değil mi? Bilimsel mucizeleri var. Yani her yönden mucizesi var. İlahi anlatım bir kere. İnsanları mesela tarif ediyor Allah, değil mi? Psikoloji diye bir bilim dalı var. İnsanların davranışlarını inceleyen. Halbuki Kur'an'da tarif edilen insan modelleri tam olarak Allah yarattığı için her gün Allah karşılaştırıyor değil mi? Şöyle derler diyor, hakikaten öyle diyorlar. Şöyle yaparlar diyor, o şekilde oluyor değil mi? Böyle anlatılmış, insana nasıl davranacağı bildirilmiş. Yani her bakımdan çok büyük bir mucize denilemesine. Evet, evet, petrolle ilgili mesela var. Petrolün oluşumu. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Rabbinin yüce ismini tesbih et. Ki o yarattı, bir düzen içinde biçim verdi, takdir etti. Böylece yol gösterdi. Yemyeşil otluğa çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Bakın Ala suresi 5. ayetler. Petrol denizlerindeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Değil mi petrol? Bu canlıların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşuyor. Ala suresinin ilk 4 ayetinde dikkat çeken 3 husus petrolün oluşum aşamalarıyla son derece paralellik içindedir. Birincisi yemyeşil otluğa çıkardı. Değil mi? Diye geçiyor. Yemyeşil otluğa çıkardı ifadesinde cümlesinde geçen elmera kelimesi otlak, kır, çayır anlamlarına gelir. Bu kelime petrolün oluşumundaki organik kökenli maddeleri işaret etmektedir. Hakikaten petrolün oluşumunda biliyoruz ki günümüzde değil mi? Organik kökenli maddeler var. Şimdi devam edelim. Yine Rabbinin yüce ismini tesbih et ki o yarattı, bir düzen içinde biçim verdi, takdir etti. Böylece yol gösterdi. Yemyeşil otluğa çıkardı, ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Şimdi bakın. Yemyeşil otluğa çıkardı. Ayette ikinci dikkat çeken kelime ise siyaha çalan yeşil, yeşile çalan siyah karamsı, esmer, isli renkleri tarif etmek için kullanılan ahva kelimesidir. Bu kelimede yer altında biriken bitki atıklarının zaman içinde siyaha dönüşmesi olarak düşünülebilir. Üçüncü mucize ise ardından onu kuru kara bir duruma soktu. Ayette geçen çer çöp anlamındaki gusayen kelimesi aynı zamanda sel suyunun otları çöpleri birbirine katarak sürükleyip getirdiği ve derelerin etrafına fırlattığı ot, çöp, yaprak ve köpük gibi karışım anlamına da gelmektedir. Ayette geçen yeşil bitkinin kara, akışkan bir sıvıya dönüşmesi petrolün oluşumuna benzemektedir. Maşallah.
Evet, maşallah.
Tabii bunlar yani günümüzdeki bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan gerçekler. Her günde maşallah yenileri çıkıyor.
Ya petrolün nasıl oluştuğu 21. yüzyılda fark edildi, anlaşıldı. Nasıl oluştuğu tarif edilmiş.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de maşallah.
Mesela denizlerdeki karanlık iç dalgalardan bahseden bir ayet var. Ama daha önce şu şeyi söyleyebiliriz. Denizlerin birbirine karışmaması biliyorsunuz. Birbirleriyle, şeytanlar Allah'a sığınırım, birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Hakikaten yapılan araştırmalar bunu gösterdi. Farklı yüzey gerilimleri olan denizlerin sınırlarında birbirlerinin içine geçmedikleri, yani içindeki maddelerin diğer tarafa akmadıkları gösterildi.
Aralarında bir perde gibi bir duvar var.
Evet. Yani. Bu yüzey gerilimden kaynaklanan evet. Bir olay. 1400 yıl önce değil mi? Kur'an'da bildirilmiş.
Evet. Bulunduğunda hatta çok şaşırılmıştı.
Evet.
Değil mi? Kaptan Kustu mu? Öyle hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam ama o denizlerdeki evet. İki akımın birleşmemesini
evet.
Tam Kur'an'da geçtiği gibi oldu. Bayağı o zamanlar konu olmuştu. Hatırlıyorum.
Yani normalde değil mi? Karışması lazım.
Evet.
Ama olmuyor. Yani Allah'ın dilemesi. Allah da söylüyor.
14 asıl evvelden de hiçbir zaman bilinebilecek evet. Bir gerçek değil bunu araştırıyor.
Mesela dönemde... Boğaz'da da çeşitli akıntılar var. Alt tabakadaki bir akıntı var. İşte Marmara'dan Karadeniz'e doğru akıyor. Yönünü yanlış söyleyebilirim. Üst tabakada başka bir akıntı var. O da tam tersine akıntı var.
Evet.
Ama normal iki su birbirine karışıp sonra akıntının durması gerekir. Öyle bir şey olmuyor. Akıntılar yüzyıllardır, binlerce yıldır aynı şeyle devam ediyor birbirine karışmadan.
Evet.
Evet, demirle ilgili mucizeler var. Ona da bakalım. Evet, demir elementi. Şimdi Hadid suresinde...
Hadid demir demek.
Evet, demir demek. Bu ayet geçiyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Ve kendisinde, Allah bunu bu ayette buyuruyor. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Şimdi sadece dünyada değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Hakikaten ayetteki gibi indirildiğini görüyoruz. Yani bunu gösterdi modern astronomik bulgular. Çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Bakın güneşin sıcaklığı bile yeterli değil. Demir ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüzyıl milyon derece birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir orana geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demiri atıyor, taşıyamaz. Demirin uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni dünyada oluşmamış, süpernovalardan taşınarak aynı ayette bildirildiği şekilde indirilmiştir. Hı, ne demiştik ayet, geçiyordu ayette? Demiri de indirdik maşallah. Bakın değil mi? Yeryüzüne indirmiş, evet, dünyaya gelmiş. Tabii. Demirden bahsedilen Hadid suresinin 25. ayeti iki matematiksel şifre içermektedir. Birincisi, bakın El Hadid, Kur'an'ın 57. suresidir. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri yani ebced değeri 57'dir. Bakın maşallah. 57. sure ebced değeri, harflerin rakamsal toplamı yine 57. Maşallah. Sadece hadid kelimesinin sayısal değeri 26'dır. Hadid neydi? Demirdi. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Maşallah. Değil mi? Yani bu neyi gösteriyor? Bakın. Demiri yaratan, Kur'an'ı yaratan, bu element cetvelini yaratan Allah değil mi? İnşallah. Maşallah. Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Evet.
İndirdik demesi gerçekten çok büyük bir mucize. Evet. Yani bunu o dönemde kimse bunu tahmin edemez. Yani bunun araştırmasını bile yapamaz.
Evet.
Böyle bir gerçeği 14 asır önce söylenmesi gerçekten çok büyük bir mucize. Çünkü o demir indiğinde dünyaya zarar da verebilir. Yani çok büyük miktarlarda, yani istenmeyen olaylar ya da az da inebilir. Çünkü şimdi bakıyoruz dünyada demir çok fazla kullanılıyor ve çok yani gerçekten çok büyük miktarlarda. Hani belirli bir miktarda olması gerektiği gibi dünyanın yararına olacak şekilde indirilmiş olması ve bunun da güneş sistemimizin de dışında, yani yanlış anlamadıysam güneş sistemimizdeki dışındaki süpernovalardan gelerek dünyamızı buluyor. Yani bunun oradan gelmesi de aslında çok büyük bir mucize.
Evet.
Yani nasıl oluyor da ta oralardan doğru yere geliyor dünyamıza ve bizim faydamıza veriliyor. Yani çok büyük bir mucize. Bir de kendi içinde daha da büyük mucize olarak 14 asır önce Kur'an'da bildirilmiş.
Evet.
Yani tek şu delili bile düşünmek inşallah bizim Kur'an'ın hak kitap olduğunu bilmemize, Allah tarafından indirilmiş olduğunu bilmemize yeterlidir inşallah. Evet.
O zaman bizim Kur'an'a daha sımsıkı bir şekilde sarılmamız gerekiyor.
İnşallah.
Allah her şeyi yaratanın Allah olduğu kesin bir şekilde anlaşılmış oluyor. Ve Kur'an'ın da Allah'ın sözü olduğu anlaşılmış oluyor. O zaman biz ne öğreneceksek bütün hayatımıza yön verirken Kur'an'dan hareket edeceğiz. Bu bizim önümüzde çok güzel bir konfor. Yani hayatı daha konforlu bir şekilde yaşamak istiyorsa insan ve cenneti de kazanmak istiyorsa aynı şekilde, Allah'ın istediği bir şekilde hareket etmek istiyorsa, o zaman Kur'an'a sarılacak. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor ayet-i kerimede inşallah.
Mesela bizi şimdi seyrediyor izleyicilerimiz. Ateist biri de seyrediyor olabilir değil mi? Hayatı boyunca ateist olmuştur. Ama sırf şunu duyup iman etmesi gerekir değil mi? Evet. Çok açık yani. Hadid kelimesinin ebcedi 26, demirin atom numarası 26. Allah indirdik diyor, bakıyorsun süpernovalardan gelmiş, hakikaten indirilmiş dünyaya değil mi?
Evet.
El Hadid 57, ebced değeri 57. suresi. Yani sırf şu değil mi? Allah'a, Allah Kur'an'da hak kitap olduğuna iman etmek için yeterli zaten. Yani başka bir delile de ihtiyaç yok yani inşallah.
Evet.
Zaten buna da ihtiyaç yoktu aslında. Ama çok net yani değil mi inşallah maşallah.
Bir de burada da Allah'ın merhametini görüyoruz. Yani Allah bize insanlara iman etmesi için, imanlarını güçlü kılması için, inkarcıların tuzaklarından kurtulabilmeleri için çok büyük deliller veriyor. Hani bunu mesela vermeyebilirdi Allah bize. Yani insanlar için anlamak daha zor hale gelebilirdi. O da bir ayrı bir imtihan olurdu. Gerçi Allah onun da inşallah şifasını verirdi ama Allah insanlara kolaylık dilemiş. Yani çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani bir kolaylık, iman etmemiz, imanında derinleşmek için Allah bir kolaylık dilemiş. Bilimi de insanların emrine vererek inşallah bu güzel örnekleri ortaya çıkartıyor. Biz de böyle her geçen gün inşallah bunları öğrenerek daha da derinleşiyoruz.
Hocamızın Kur'an mucizeleri kitapları var.
Evet,
1, 2, 3, 4. Ve aynı zamanda internet sitesi de var, kuranmucizeleri.com.
Evet.
Orada kardeşlerimiz oradan daha fazlasını öğrenebilirler, arzu ederlerse inşallah.
Evet, atmosferin katmanlarını söyleyelim mi? Hı hı. Bunlar hep tabii 1400 sene önce bilinmesine imkan olmayan bilimsel mucizeler. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri yer, gökyüzünün 7 katı olarak düzenlendiğidir. Bakın şeytanın Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. Bir başka ayette, sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Bakın Fusile suresi 11-12. Evet. Nedir dikkat çekilen? 7 gök değil mi? Hı hı. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model LFMEE olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. Bakın 1. Birinci katman troposfer, 2. Stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, iyonosfer, manyetosfer.
Hepsinin de ayrı görevi var.
Evet.
Değil mi? Ve Allah diyor her bir göğe emrini vahyettik diyor. Bütün o atmosfer katmanlarının hepsinin ayrı birer ayrı işlevi var. Evet. Ve Allah'ın emriyle yapıyorlar.
Allah evet. Atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetler. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbirleriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğu kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Şimdi başka bir mucizeyi biliyorum. Fusile suresinin 12. ayetinde geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesine yer almaktadır.
Evet.
Şimdi evet. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından, gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. İşte bakın her bir göğe emrini vahyetti. Her tabakanın değil mi?
Evet,
özel maşallah bir görevi var. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu güç, üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Fusile suresi 12.
Evet maşallah.
Evet maşallah. Maşallah. Yani nereye baksak değil mi? Kur'an da bu şekilde. Doğadaki her şey de bu şekilde. Her yerde Allah'ın bir mucizesiyle karşılaşıyoruz.
Evet, maşallah.
Yani gören gözler için tabii bu. Yani insanın tek istediği Allah'ın bizden samimi olması. Değil mi? Samimi olan yani objektif olarak böyle hiç ön yargısız bir şekilde baktığı zaman Allah'ın yarattığı değil mi? 5 yaşındaki çocuğun da anlayacağı kadar çok açık.
Evet.
Herkes de kendinden bilir. Ben 5 yaşındayken Allah'ın yarattığına kesin kanaatim vardı elhamdülillah.
Maşallah.
Evrime hiçbir zaman inanmadım. Çünkü çok açık bir şey. Böyle hani insanın bilim adamı olması, işte filan genetikten anlaması, astronomi bilmesi. Tabii bilirse çok iyi. Ama bilmese de hiç fark etmez değil mi? Yani bir odaya kapasalar bir insan demişti hocamız böyle. Sadece duvarı görse o görüntünün yaratıldığını bilir zaten yani değil mi? Rengarenk böyle bir 3 boyutlu bir görüntü var. O zaten Allah'ın varlığını kavramak için yeterli bir şey yani. Kesin bir delil.
Tabii. Herhangi bir şey öyle.
Evet.
Mesela bardak, elimde bir bardak var şu anda. Bu özel olarak su içebilmek için, su içine bir şey doldurulabilmek için dizayn edildiği belli. Ve durabilmesi için mesela altına tabaka yapılmış. Derin bir kase yapılmış. Bu su aç içmek amaçlı olarak bir fabrikada üretildiği belli. Bunun için profesör olmaya gerek yok bunu incelemek için. Normal bir akıl bunun kendi kendine oluşmadığını, kumun kendi kendine gelip camlaşmadığını, değil mi? Böyle kendi kendine olmadığını anlar. Elbette bunu bir yapanı var, bilir. İşte akıl ve vicdan yeterlidir. Herhangi bir varlığın yaratılmış olduğunu anlayabilmek için. İnşallah.
Evet. Mesela her şey insanın hayatını sürdürebilmesi son derece uyumlu. Hı hı. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Dünyanın işte atmosfer yapısı, hava, oksijen olması, bitkilerin olması, hayvanların olması. Dünyanın gezegen olarak diğer gezegenlere göre yaşanılabilir bir halde olması.
Değil mi?
Evet. Mesela uzay boşluğunda muazzam bir hızla hareket etmesi, ve bu hızda hareket ederken de bizim bunu hissetmememiz. Mesela ne hızını hissetmemiz, ne gürültüsünü duymamız, ne sarsılmamız. Yani çok açık bir şekilde insan sırf kendi gerçekten şöyle bir kenara çekilse, bunları tefekkür ediyor olsa bunları çok net anlar. Yani belli ki Allah insanı yaşaması için özel bir yer yaratmış inşallah.
Evet. Şimdi sen böyle bahsedince dünyanın korunması, onunla ilgili bir filmimiz var. İman Hakkı. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Haç suresi 65. Göğün ve yerin onun emriyle durması da onun ayetlerindendir. Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Rum suresi 25-26. Hakikaten bu Jüpiter'le ilgili gerçekler ortaya koydu ki dünyanın korunması için, değil mi, atmosferin katmanlarının dışında önemli bir sebep daha var.
Evet. Ayette de sonunda Allah insanlar için çok şefkatlidir ve çok merhametlidir, evet, diye devam ediyor. Gerçekten de orada Allah'ın merhametini görüyoruz inşallah.
Bakın bu gök cisimleri yeryüzüne gelse tabii mümkün değil, hayat olmasına imkan yoktu. Değil mi, göktaşı yazdı. Jüpiter'in değiştirdiği işte bu. Yanına ne yaklaşırsa güçlü çekim kuvveti onu kendine çekiyor. Jüpiter çok büyük bir gezegen. Bakın dünyanın dünyaya geleceğine Jüpiter'e gidiyor bu gök cisimleri. Halbuki yeryüzüne yağsa 1 milyon yılı 1 saniye olarak izliyorsunuz diyor. Jüpiter dünya üzerindeki yağmurunu kendine çekip gezegenimize bir kalkan oldu. Asteroid yağmurunun.
Bunların her birinin dünyaya düştüğünü düşünsenize. Tabii, değil mi?
O filmleri var zaten. Bir tanesi indi mi bir şehri yok ediyor yani. Hatta bu dinozorların yok olmasını da ona bağlıyorlar. Dünyaya büyük bir göktaşı geldi diye böyle. Ki çok büyük de değil. Evet. O dönemde buzul çağı başladı vesaire falan, böyle dinozorların nesli tükendi diye.
Bir de hiçbir şey sebepsiz yaratılmıyor. Yani düşündüğün zaman insan, mesela Jüpiter'in bizimle nasıl bir ilgisi olabilir gibi düşünebilir bir insan. Ya da Jüpiter'e, çünkü insanın yaşayabileceği bir yer değil Jüpiter.
Evet.
Ama ilmin gelişmesiyle şunu görüyoruz. Jüpiter bizim şu anda yaşamamızı sağlayan, vesile olan bir gezegen olduğunu öğreniyoruz.
Evet. Bakın mesela o korunma olmasa
böyle olacak, böyle olur.
Her gün defalarca böyle göktaşları dünyaya düşüp yaşamı yok edecekti zaten.
Tabii bakın filmdeki canlandırma gibi. Böyle bir, Allah saklasın, böyle bir taşın geldiğini, göktaşının geldiğini varsaysak, değil mi?
Tabii.
Bütün hayatı yok eder yani şey.
Binlerce atom bombası etkisinde zaten.
Tabii.
Her biri.
Evet.
Koruyor Cenab-ı Allah.
Evet.
Ya hiçbir şey boş yere olmadığı anlaşılıyor. Evet. Mesela o gezegenin, orada koskoca gezegenin varlığı demek ki bir işe yarıyormuş. Maşallah, o bile bir hesaba göreymiş. Elhamdülillah.
Bakın böyle bir şey değil mi olsa?
Ki uzayda çok fazla var.
Evet.
Taş, göktaşı, büyük, şehri yok edecek kadar.
İşte dünyaya gelecekken oraya gidiyor. Yani sürekli geliyor. Yani olmasa, Jüpiter çekmese kendine, hepsi dünyaya gelecek onların.
Değil mi maşallah?
Maşallah. Ki atmosferin koruyucu özelliği var. Van Allen'in tabakası var, şeyi var, manyetik bir alan var. Evet. Van Allen kuşağı denen.
Ki zaman zaman düşen ufak göktaşları da oluyor. Hani halk arasında, evet, o yıldız kayması gibi gözüken şeyler, evet, hep göktaşı, ufak göktaşı düşmesi.
Bakın yani, denize indiğini varsaysak, okyanusa. Ya bu tsunami'ler böyle bir şey olsa yani kıtaları bitirir. Yani bırakın sadece, tabii, sahil boyunu, değil mi? Dünyanın kabuğu delinir, mağma tabakası dışarıya çıkabilir. Zaten çok ince bir tabaka üzerinde yaşıyoruz. Yani elmanın kabuğu kadar, elmayı düşündüğümüzde elma kabuğu
ince
gibi.
Tabii.
Bir tabaka yani, bu yemyeşil bitkilerin olduğu, altımızda muazzam bir mağma tabakası var.
Demin hatırlattınız ya bir ayet, hani Allah tutmasa, şeytan anlasın, Allah tutmasa gökler ve yer zeval bulurdu.
Evet.
Diyor yani. Her şey darmadağın olur. Cenab-ı Allah'ın özel korumasıyla, kudretiyle ayakta duruyor ve dengeli bir şekilde bizim için.
Tabii ki.
Evet. Tabii zannediyorlar ki hani böyle bir gezegen veya işte göktaşından büyük bir göktaşı dünyaya çarparsa işte dünya biraz hasar alır ama yine hayat devam eder. Öyle bir şey değil. Yani böyle cehennem ortamı olmuş oluyor. Zaten mağma yeryüzüne çıkmaya başlıyor. Tabakalardan tektonik hareketler, depremler nasıl oluyor? hafif bir oynamasıyla deprem oluşuyor. Tektonik hareketler. Dünyanın haritası değişiyor yavaş yavaş. Yani öyle bir durumda zaten harita kalmaz. Yeryüzünde yani bütün tabakalar parçalanmış oluyor. Mama zaten açığa çıkmış oluyor. Burada da o görülmüş. Gösterilmiş.
İşte kıyamet de evet, hocamız izah ediyor. Böyle büyük evet. Göktaşların çarpıp dünyayı rotasından çıkartıp
tabii.
Mamaların yeryüzüne çıkıp yanardağların patlayıp değil mi? Böyle evet. Yerin göğün birbirine katılması şeklinde. Allah her an olabilecek bir şeyi tutarak
tutuyor. Evet. Değil mi? Evet. Yoksa hakikaten
onun takdirinde her an
mümkün değil, hayat olmazdı.
İnsanların da bunları tefekkür etmesi, gün içinde günün akışına kendini kaptırıp bunları unutmaması gerekiyor.
Evet. İnşallah.
İnşallah.
Yani bu tabii şunu da gösteriyor çok açık bir şekilde. Hiçbir şekilde tesadüfe yer yok. Tesadüf değil, bir şey yok zaten yani böyle, değil mi? Her şeyi özenle bakın. Kullandığımız demir başka yıldızlardan geliyor. Yani sırf şu çok acayip bir mucize. Değil mi?
Evet.
Yani Allah özel olarak bizi milyonlarca kilometre ötedeki yıldızlardan getirdiği demiri de kullandırtıyor bize. Allah söylüyor zaten biz indirdik diyor. Evet. Yani her şeyi yaptığında söylüyor Allah. Böyle tesadüfi ya da şey bir durum değil bu, çok açık.
Yani zaten Allah'ın... tesadüf olsa böyle bir düzen mümkün değil böyle evet. Bir şey. Yani bir tesadüfe dayanan bir düzen hiçbir zaman görülmüş bir şey değildir. Ya
tesadüfen zaten elektron çekirne etrafında döner mi? Bu bir tesadüfe bağlanabilir mi? Yani maddenin kökenine indiğimizde, zerreye indiğimizde zaten öyle bir şey olmadığını gibi bir düzen var orada. Yani elektron niye çekirdeğin etrafında belli yörüngeler dahilinde birbirlerine çarpmadan hızlı bir şekilde hareket edecekler?
Yani akıl almaz bir hızla hareket ediyorlar. Yani
birbirlerine de çarpmıyor. Hiçbir elektron diğerine çarpmıyor.
Çarpmıyor.
Belli yörüngeleri var. Ve yani Big Bang'den itibaren, kainatın yaratılışından itibaren bugüne kadar bozulmadan devam ediyor.
Evet.
Ya bu mucize değil mi? Mucize. Tesadüf var mı burada?
Yani ne çekirdeğin içine düşüyor, ne fırlayıp gidiyor. Yani evet. Hep orada.
Dağılıp kaybolmuyor madde.
Muazzam bir hızla, değil mi?
Evet.
Dönüp bütünlüğünü koruyor.
Onunla ilgili bir ayet okuyabilir miyim?
Tabii.
Şeytanın Allah'a sınırım. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz. Hemen artık karanlıklara kalıvermişlerdir. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir müstakara, yani karar bulacağı bir zamana veya hedefe doğru akıp gitmektedir.
İnşallah.
Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz onun içinde bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.
Evet.
Değil mi? Allah hepsine bir yörünge tayin etmiş ve muntazaman o yörüngelerde dönüyor dünya, ay, güneş sistemi. Evet. Daha bu yeni gelişmiş evet. Bilimin teknolojisiyle tespit edilmiş
evet.
Mucizeler. Cenab-ı Allah 1400 sene evvel Kur'an'ın hak olduğunun bir delili olarak burada bize buyurmuş mesela yörüngelerden.
Evet. Değil mi? Bir de yörüngenin özelliği var mesela. Ay için hurma dalı ifadesi kullanılmış.
Evet.
Hurma dalının böyle S gibi bir şekli oluyormuş. Ayın yörüngesine bakıldığında yani böyle incelendiğinde böyle tıpkı S gibi, hurma dalı gibi bir yörüngesinin olduğu ortaya çıkmış. Bu da dolayısıyla tabii yine çok büyük bir mucize.
Şimdi ben şeyi okuduğumda çok şaşırmıştım. Şimdi uyduların çeşitli yörüngeleri var. Dünyanın işte belli uzaklıklarına 10 kilometre yukarıda bir uydu devamlı dolaşıyor. Hizmet amacıyla işte telekomünikasyon vesaire. Onun küçük motorları var. Yer kumanda merkezinden devam surette onun belli yörüngede olması, devam etmesi sağlanıyor. Şimdi çünkü bozuluyormuş. Yani yörünge dediğim şey sabit değilmiş. Ama bakıyorsunuz dünyanın yörüngesi sabit. Bakıyorsunuz ayın yörüngesi sabit. Onun kim müdahale ediyor? Öyle bir şey yok. Müdahale edilmeden sabit olarak hareket ediyor. Hiç bozulmadan. Çünkü bozulsa ne olur? Dünya güneşten daha da uzaklaşsa soğur. Veya evet, daha yakınlaşsa güneşin içine düşer.
Evet.
Ama bakıyorsunuz uydular yani öyle yani yer çekim fizik kanunları yörüngeye bir şey oturttuğun zaman orada kalmıyor. Ama bakıyorsunuz dünyada devamlı Allah'ın bir yaratması var demek ki. Bu çıkıyor ortaya. Yani insanın müdahalesi var uydulara. Dünyanın, ayın, diğer gök cisimlerinin kim müdahale ediyor? Kim yaratıyor? Yüce Allah'ın yaratması bu.
Evet.
İnşallah.
Yani bu tabii şimdi İnsan bunu inceliyor ve bundan bir bilim ortaya çıkıyor değil mi? İşte dünyanın yörüngesine bakılıyor. Güneşin hem kütlesine ve yörüngesine bakılıyor değil mi? Ondan sonra bu yörünge sabit kaldığı için, yani burada mutlak bir düzen olduğu için böyle.
Evet.
Değil mi? Milyarlarca yıldır böyle olduğu için. O zaman bundan bilim ortaya çıkıyor. Bir hipotez ortaya atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu diyorsunuz çekim gücünden kaynaklanan bir şey. Demek ki kütlenin şöyle bir çekim gücü olması lazım. Bu hareketin işte ivmeleri hesaplanıyor. O çekim gücü birlikte hesaplanıyor. Değil mi? Bundan bilimsel teoriler ortaya çıkıyor. Ama burada önemli olan nokta şu. Yani bir düzen var. Düzeni koruyup kollayan var. O düzenden dolayı bilim olabiliyor. Yani o şimdi tabii. Herkes bilir. İki tane şey alın, topaç alın, bir şey alın yani böyle cisim alın elinize. Onları havaya bıraksanız, etrafında çevirseniz. O böyle milyonlarca sene öbürünün etrafında döner mi? Bir de ikisi birlikte hareket edecekler ayrıca bilmem ne kadar hızla. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Koskoca dev dünya, dev güneş, ayrıca başka gezegenler de var. Milyarlarca yıldır her 28 kilometrede bir dünya, 4.6 milyar yıl tahmin ediliyor dünyanın yaşı. Her 28 kilometrede bir 3 milimetre sapıyormuş. Yani bize deseler ki 28 kilometre bir doğru çiz, 3 milimetre saptır, yapabilir miyiz bunu çok özel bir teknoloji kullanmadan? Mümkün. Nasıl bir teknoloji kullanalım, o da meçhul. Yani nasıl yapacaksın değil mi? Lazer ışığı, bir şey kullanman lazım yani. Böyle lazeri göndereceksin. Belki öyle bir şey olabilir. İşte o uzay boşluğunda o dev gök cismi dünya değil mi? Trilyonlarca tonluk. Güneşin etrafında hep 3 milimetre sapıyor 28 kilometrede bir. Çünkü 2.8 sapsa değil mi? Güneşin içine girecek. 3.2 sapsa fırlayıp uzaya gidecek. Hayat olmayacak. Şimdi bu nasıl olabilir? İşte Allah'ın koruyup kollaması, yaratmasıyla olabilir. Evet, başka hiçbir izahı yok yani.
Evet, maşallah. O kadar devasa bir yapı hem de.
Evet.
Yani bir şeyi de yok. Yani onu hareket ettirecek, yönünü düzeltecek bir motorunu da görmüyoruz. Hani bir uzay mekiğinde veya bir şeyde, uyduda olduğu gibi.
Abi birbirine bağlı mı güneşle dünya? Nasıl çıkmıyor onun yörüngesinden? Ya içine girmesi lazım ya dışarı çıkması lazım yani. Fırlayıp gitmesi lazım.
Aynı şey için de geçerli. Çekirdekle elektron arasındaki çekim gücünde de aynı şey geçerli. Mantıksızlık. Evet. Çünkü kanunlar, yani tespitler bilim adamlarının, yani öngörüleri diyorlar ki elektron çekirdeğin etrafından kopup gitmiyor çünkü çekirdek onu çekiyor diyorlar. Çekiyor diyorsanız peki o zaman ölçeklerine bakalım. Burada masanın ortasında şu anda bir basket topu durduğunu düşünelim. Bu çekirdek olsun. Ölçek bunu gerektiriyor. Bundan 15 kilometre uzakta da bir pimpon büyüklüğünde elektron. O zaman bunu ölçeklememiz lazım. Bir pimpon topu ama bundan 15 kilometre uzakta, bu basket topundan uzakta. Birbirlerini görüyorlar mı? Hayır. Birbirlerini nasıl çekebilirler? Yani nasıl bir çekim? Tabii Allah'ın gücü var. Allah isterse tabii ki onun yörüngesinden ayrılmaz. Hatta hiçbirlerine çarpmadan da hareket ederler. Bu şekilde varlar. Bu şekilde Allah maddeyi yaratmaya devam ediyor. Hayır, burada maddenin kendine ait bir çekimle gücü falan söz konusu olamaz. Mantık dışı zaten böyle bir mesafede böylesine kuvvetli bir çekim olması.
Muazzam bir kararlılık var değil mi? Hocamız diyor ya, balyozla vuruyorsun, üstüne çıkıp tepin, atoma hiçbir şey olmuyor, elektrona.
İnşallah.
Nasıl olabilir yani değil mi? Balyozla vuruyorsun yani böyle, vur. Hiç ne elektron zarar görüyor bundan, ne atomun çekirdeği zarar görüyor. Aynen dönmeye devam ediyor gayet sakin bir şekilde. Bu yörüngesinde.
Evet.
Maşallah.
Subhanallah. Tabii Allah'ın büyüklüğü yani. Bilim, Allah'ı tespit etmek için. Bilimi yaratan Allah zaten. Yani bu Darwinistlerin bilimi değil mi? Bir şey gibi kullanmaya kalkmış olmaları çok büyük bir rezaletti. Elhamdülillah tam tersine döndü. Yani bilim bitirdi Darwinizmi. Değil mi?
Evet.
Maşallah.
Bir de evrimcilerin bilim adına bir iddiaları var. Biz diyorlar bilimi işte olayların nasıl olduğunu gözlemlemek için kullanıyoruz. Evet. Ama hiçbir zaman neden, nasıl sorusunu, neden yani niçin böyle olduğu sorusunu sormayız diyorlar. Hani bunu da bir sanki çok çok iyi bir şeymiş gibi söylüyorlar. Halbuki insanın insan olarak etrafındakileri gözlemlemesi ve düşünmesi lazım. Bunları yaratan kim diye ilk soracağı soru budur insanın. Zaten çocuklarda başlar. Yani çocuklar hep bu soruyu sorar. Hani bunu kim yaptı, bunu kim yarattı diye insan bu soruyu sorduğunda zaten gerçeğe ulaşabiliyor. Hani şimdi diyorsunuz ki atom müthiş bir kararlılıkla milyarlarca yıldır devam ediyor. O hızda hiç dağılmadan, yapışmadan devam ediyor diyorsunuz. Bu böyle. Bu böyle diyorsunuz. Bunu kabul edip sonra da hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor insan. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle hem böyle bir büyük bir gerçek olacak. Böyle yani olağanüstü bir durum olacak. hem de bunu böyle normal bir şeymiş gibi kabul edeceğiz. Tabii ki olmaz. Yani tabii ki bunu düşünmemiz lazım. Yani bu nasıl bunu bu dengede tutan milyonlarca yıl evet. bu kudretle bunu tutan, bunları yaratan. Bir arada tutan ve olması gerektiği gibi mesela devasa çok büyük mesela hacimli kütlelerden bahsediyoruz ama milimetrik sapmaların ne büyük olaylara neden olacağından bahsediyoruz mesela. Evet. Şimdi bu kadar büyük kütlelerin milimetrik sapmalarına etkileniyorsa demek ki çok ince bir ayar var burada yani. Evet. Çok hassas dengeler var ve bunların hepsi de insanın hayatını sürdürebilmesi için var. İşte bunları düşünmek gerekiyor. Evet.
Şöyle diyor Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 191. ayetinde iki ayet evvelden birden okuyayım. 189 şeytanlar Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye güç yetirendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar bu ayetten Müslümanların bu nasıl bir tavır göstermeleri gerektiğine dair bir şey buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru.
Bakın işte bilimin işte şey evet. budur yani. İnsanın göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmesi bilimi oluşturuyor işte. İnsanın orada. Ama bilimin bir amacı var.
Evet.
Diyor ki, iman eden değil mi? Buna göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünüp ve derler ki diyor, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru. İşte bilimin amacı budur. Allah'ın büyüklüğünü kavramak evet. değil mi? Allah'a kulluk etmek için, yani Allah'a tesbih etmek için, yüceltmek için vardır bilim. Yoksa bilim Darwinizm için olur mu? Yani Darwinizm saçmalı. Şimdi bakın, mesela şimdi biraz önce dediniz ya, bunlar işte hayatın neden olduğu sorusuna cevap vermiyoruz. Bu doğru değil aslında. Çok büyük bir aldatmaca bu. Tam tersine, hayatın başlangıcı için, yani her şeyin neden olduğu sorusuna tesadüfü getiriyorlar bunlar. Yani alakasız yani bu söyledikleri doğru da değil. O da doğru değil ayrıca. Yani tesadüf saçmalığını koyuyorlar her şeyin sebebi olarak. Öyle şey olur mu?
Tabii.
Her şeyin sebebi sonsuz güç. Allah'ın sonsuz kudreti ve aklı. Yani bunu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
Evet.
Tesadüf nedir ki? Tesadüf yani tesadüf olmayan bir şeydir zaten. Değil mi? Allah her şeyi kendisinin yaptığını bildirerek hakikaten muazzam bir nizam intizamla yaratılmış. Demek ki başıboş olan hiçbir şey yok. Tesadüf de yok yani zaten. Değil mi? Allah'ın kaderinde her şey. Atomla kaderdeki belirlenmiş yörüngesini koruyor. Değil mi? İnsan da kaderindeki hayatı yaşıyor. Bütün canlılar, bütün gezegenler ve evren de bu şekilde.
Tabii bu kadar muntazam, kusursuz işleyen sistemlerin yani en ufak bir tesadüf girse her şeyi bozar. Yani her aşamasında çok büyük bir akıl, çok büyük bir kudret olduğu görüyoruz. Hücrede görüyoruz.
Evet.
Değil mi? Atomda görüyoruz. Kainatta görüyoruz, dünyada görüyoruz, denizlerde görüyoruz. Yani nereye çevirsek gözümüzü o muntazam ilmi, kudreti görüyoruz.
Her yere hakim olan bir gücü görmüş oluyoruz.
Evet.
Tabii İnşallah. Ayetin de ifadesiyle bunları düşünmek üstümüze farz oluyor. Bunları tefekkür etmek, bunun nedenlerini düşünmek. Çünkü gene günlük hayatta insanlar yaşadıkları işte bir koşturmacanın içerisinde bunu düşünmeyebilirler. Yani bunu düşünmek zorunda olduklarını da fark etmeyebilirler. Çünkü işte dünyanın dönüş hızı ya da Jüpiter'in o meteorları kalkan yapması dünyaya o an o insanı fark etmediği bir şey olabilir. Ne fark etmiyordur. Yani onu düşünmese de Jüpiter o görevini yapıyor. Mesela kendi hücresinde işte o hücre zararlı besinleri dışarıda tutuyor. İyi, doğru olanları içeriyor. Mesela çok büyük bir olay var hücrede. Ama bu insan bunu düşünmese de o insan kendi hücresi bu görevi yapıyor. Yani o insan mesela nasıl nefes aldığını düşünmese de nefes alıyor insan. Yani böyle bir şey var. Şimdi tabii böyle bu imtihanın gereği böyledir. Allah dilerse insanı zorla da cabbar sıfatını kullanarak bunları düşündürtebilir. Mesela bazı hastalıklar var. İnsan nefes alırken alamıyor nefes. Değil mi? Doğru dürüst nefes alamıyor. Şimdi o zaman düşünmeye başlıyor insan. Yani o zaman düşünmek zorunda olduğunu hissediyor. O zaman düşünüyor. Ben nasıl nefes alıyorum diyor. Hani o zaman nefes almanın zaten kendi başına bir mucize olduğunu anlıyor insan.
Evet.
Şimdi böyle olmadan mesela bazen oluyor. Meteorların dünyayı tehdit ettiği söyleniyor. Çok yakın geçtiği söyleniyor. Öyle değil mi? Bu konuda konular var. İnsan ancak o zaman bunu düşünmeye başlıyor. Yani bir zorda kaldığı an. Şimdi zorda kaldığı an düşünmeden, yani aklı başında samimi Müslümanın bunları tefekkür etmesi gerekiyor. Yani Allah'ın işte ayetin buyurduğu gibi gökyüzüne bakarak, yeryüzüne bakarak, insanlara, canlara bakarak Allah'ın bunu hangi amaçla, nasıl yarattığını düşünmeye başlaması gerekiyor ki bir sonuca varsın. Oradan Allah'ın büyüklüğünü idrak edebilsin. Çünkü bir ayette de konuşan Allah'a sınırım, onlar Allah'ın kadrini takdir edemediler, gereği gibi takdir edemediler diyor. Şimdi böyle bir tehlike var. Şimdi buna düşmemek için insanın Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edeceği gibi tefekkür etmesi, araştırma yapması gerekiyor. Ve bunu da hani zorda kaldığında, başına bir iş geldiğinde değil, şimdiden Allah'ın bir emri olarak kabul edip o şekilde başlaması gerekiyor.
Evet.
Zaten ayet-i kerimede Yüce Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor.
Evet.
Yani bunun dışında zaten bir görevimiz yok. Hayatımızın başka bir amacı yok. Allah'a ibadet etmek dışında.
Evet.
İnşallah.
Bilimi de tabii izleyenlerimize, Müslüman kardeşlerimize, inananlara mutlaka tavsiye ediyoruz değil mi? Allah'a olan yakınlığın artması için, Allah'ın kudretini, kadrini hakkıyla takdir edebilmek için önemli bir vesile olmuş oluyor tabii bu. Ayrıca yani bilim hiç şüphesiz böyle tartışmasız bir şekilde yaratılışı kesin olarak ispatlıyor her bakımdan. Evet, kısa bir aramız var şimdi. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Tabii bilim çok önemli, farz olan bir konu değil mi? İnsanın bilim yapması, Allah emrediyor, yapın diyor zaten. Bakın diyor değil mi? Doğaya, etrafınıza ondan sonra. Dolayısıyla bilim yapılması, bilimle ilgilenilmesi, okunması farz olmuş oluyor. İnsanın üzerine düşen bir yükümlülük. Böylece Allah'a olan imanın artması değil mi? Allah'ın kudretini daha iyi kavraması için, sanatını anlaması ve Allah'a şükretmesi için gerekli olan bir vasıta olmuş oluyor.
Evet. Çünkü tebliğde zaten yani insan Allah'ın Allah'a ve dine çağırırken elinde kanıt olması gerekiyor. Kanıta dayalı olarak anlatması gerekiyor. O zaman kıymeti ve etkisi de o kadar güçlü oluyor.
Evet.
O yüzden akıllı bir mümin, inşallah şey olarak da düşünen, analitik düşünen birisi tabii ki elinde delilleri sahiplenmesi gerekiyor. Araştırıp öğrenmesi gerekiyor.
Evet.
Delillere çok iyi detaylı olarak bilgi sahibi olması gerekiyor.
Özellikle de bu dönemde İnşallah. Çok önemli. Hakikaten hocamız bilimsel delillerle değil mi? Akılla, mantıkla paçavraya çevirdi. Darwinizmi, materyalizmi değil mi?
Evet.
Delillerini ortaya
evet.
koyarak yok etti. Yoksa siz yani yoktur demek, insan maymundan geldi, senin baban maymundur ifadeleriyle olacak iş değildi bu. Belli değil mi? O şekilde.
Evet.
Onun bilimsel delilleriyle o saçmalığı ne kadar saçma olduğunu ortaya koymak gerekiyordu. Yani bütün fosil delilleri, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, ondan sonra yaptıkları sahtekarlıklar her yönden, hatta günü gününe mesela değil mi? Darwinizm net.org sitesinde hocamız bunlara günü gününe cevap veriyor. Yani filanca dergi, Science dergisinde çıkan bir makale anında cevap oluyor. Nature'da çıkana anında cevap veriliyor. Yani onun neden yanlış olduğu. Ancak bu şekilde yapılarak böyle sıkı tutularak işi yani yerle bir oldular inşallah.
İnşallah.
İlk defa bu oluyor.
Evet.
Değil mi? İlk defa böyle bir karşılık görüyorlar.
Tabii
zaten
ki, evet.
Bugüne kadar karşılık görmedikleri yüzünden bu kadar rahat at koşturmuşlar yani bu sularda diyelim.
Evet.
Yani gerçekten hocamız çıktığı gün yani olaylarla karşı evrim teorisini açmazlarını ortaya koyduğu gün o günden itibaren sesleri kesildi.
Evet.
Yani ara ara işte propaganda olarak böyle sahneye çıkıyorlar ama her çıktıklarında da böyle karşılarında net bir delil bulunca tabii o
evet.
söyledikleriyle baş başa kalıyorlar. Konu da hallolmuş oluyor. Bu da işte tarihte böyle ilk böyle karşılığına çıkan ilk böyle bir çaba yani onların hiçbir zaman beklemediği bir hareket olmuş oluyor.
Yani insanları evet. böyle rahatlıkla kandırabilmeye alışmışlar.
Tabii.
Ama karşılarına ne zaman yalan söylediklerinin kanıtlarını gördüklerinde artık yani şey yapamadılar. Alışık da değiller böyle bir şeye. Metot olarak.
Evet.
Böylesine kanıtlarla cevap verilmiş olmasalar kendilerine.
Evet.
Ve o yüzden karşına da çıkmak istemiyorlar.
Evet.
Kaçıyorlar.
Evet.
Başta tabii, Adnan Bey olmak üzere kimse karşısına çıkmak istemiyor Adnan Bey mesela.
Tabii mesela Darwinist bir diktatörlük oluşturmuşlar. Bir kere akademik çevrelerde kimse cesaret edemiyor buna. Yani kendi işlerine inanmasalar da Darwinizmin bir aldatmacı olduğunu kimse söyleyemiyor. Söyleyenler de işte birçok Avrupa ülkesinde görüyoruz, Amerika'da görüyoruz. Üniversitelerden atılıyorlar. Yani bunu yapamıyorlar, savunamıyorlar. Yani çok büyük bir aldatmaca ve propagandayla ortaya konan bir aldatmaca dayatılmış insanlara adeta. E tabii bunu siz bir de işte gazete, televizyon, film gibi sektörlerle desteklerseniz, yani propagandayı bunlarla yaparsanız, o zaman da insanlar bunu gerçekmiş gibi sürdürürler. Hatta Darwinizm hani bilimsel bir konu ama biz buna dokunmayalım diyorlardı. Yani biz anlamayız. Hatta Darwinistler de öyle bir hava veriyorlardı. Bu bilimsel bir konudur. Siz anlamazsınız. Siz bu konuda düşünmeyin. Biz işte profesörüz, şuyuz, buyuz. Biz düşünüyoruz sizin yerinize diyorlardı. Halbuki bir gördük ki yani ilkokul çocuğunun bile çok kolay anlayacağı mantıklarla baştan sona bir safsata.
Evet. Şimdi bu insanlar bazen bunu kavramakta zorluk çekiyorlar. Hakikaten Darwinist diktatörlük hakikaten var mı Darwinizm? Var. Bakın Darwinizmin en önüne gelenlerinden bir tanesi Alman Hoymar von Dietrich. Bakın kendi ifadesiyle burada orijinalini görüyoruz. Bakın diyor ki bu diyor düzen diyor evrendeki düzen diyor sadece diyor tesadüfler sonucu oluşmuş olması diyor gerçek olabilir mi diyor böyle bir şeyin diyor. Devam ediyor. Fakat diyor bu noktada diyor her şeyi diyor doğanın kanunlarıyla açıklamak diyor. Doğa tabiat kanunlarıyla açıklamak diyor. Yani diyor. Devam ediyor. Yani diyor. Ne olduğunu açıklıyor. Tesadüflerle diyor. Bu diyor başka dönebileceği bir yer olmayan tek yönlü bir yoldur diyor. Yani tesadüfe inanmak zorundadır diyor. Çünkü diyor ne yapabilir diyor başka diyor tesadüfe inanmaktan başka diyor. Şimdi bu ne demek? Darwinist diktatörlük işte bu. Evet. Yani diyor ki adama sen diyor, bütün dünyada böyleydi zaten yani, üniversitelerde, her yerde, tesadüf saçmalığına inanmak zorundasın. Başka bir şeye inanamazsın. Yani bu bilimsel olan bu, tesadüf saçmalığı bilimsel. Halbuki bilimle ne alakası var akılla, mantıkla? Tam bir rezalet yani böyle, pagan felsefesi. Olmayana okuldan atıyorlardı hemen değil mi?
Evet.
Yükselemiyordu, doçent profesör olamıyordu. Tezi işte yazdığı zaman o şeyse görevinden atılıyor, öğrencisi sınavı geçemiyor değil mi? Hep bu evet. Şekildeydi. Yani böyle bir şekilde bir koruma vardı. İşte bunlara böyle çok ters bir tokat gelince böyle şaşkına döndüler şimdi. Cik diye bir ses çıkartarak böyle bütün dünya çapında. Değil mi? Ağlama modundalar şu anda.
Mesela bu şekilde Müslüman ülkelerinde de etkili olmuşlardı. Şimdi bir bakıyoruz hakikaten o Orta Doğu'da, işte Filistin'de, Mısır'da, birçok Suriye'de, Irak'ta, birçok ülkede bu sapkın felsefe kök salmıştı. Yani orada sosyalist rejimlerin olduğu sistemler vardı. Yani Müslümanlar da bundan etkilenmişti. Koskoca İslam dünyası bu haldeydi. Bu hale gelmişti. Ve bilimsel bir cevap veremedikleri için bu haldeydiler. Yani tabiri caizse birazcık böyle zayıf kalmışlardı. Zayıf bırakılmışlardı. Ve buna karşı koyamıyorlardı. Mücadele güçleri yoktu. Ne zaman ki hocamız çıktı bu safsataya bilimsel olarak bir cevap verdi ve bunun bir safsatı olduğu net bir şekilde anlaşıldı. İşte koskoca İslam alemi artık hareketlenmeye başladı. Yani o cesareti kendinde buldu. O üstündeki o baskılardan kurtuldu. Atmaya başladı. Ne yaptı? Şimdi Müslümanlığı mesela yeniden Müslümanca ortaya çıkarak yeniden artık her şeyi yorumlamaya, İslam'ı daha iyi yaşamaya ve Darwinizm'den kurtulmaya başladı. Yani nitekim de bakıyoruz şimdi ilişkilerimizin gelişmesinden anlıyoruz. İşte evet. Birçok ülkede mesela Suriye düne kadar düşman ülke konumundayken bugün mesela vizeler kalkıyor. Son derece birbirimize yakın iç içe oluyoruz. İşte bunların hepsi Darwinizmin yok edilmesiyle alakalı
tabii
gelişmeler.
Tabii Suriye komünisti. Alenen komünisti. Yani evet. Varşova Paktı'nda değil mi? Evet. Komünist Rusya ile birlikte Varşova Paktı'ndaydı. Ve her an bir gerginlik vardı. Sürekli savaş evet. Hali. Irak aynı şekildeydi Saddam döneminde. Libya aynı şekildeydi değil mi? Cezayir, Filistin, hepsinde Mısır. Bu düşünce hakimdi yani. Darwinizm düşüncesinin getirdiği bir mantık hakimdi. O da sosyalist komünizm yani. Evet.
Yani sevgisizlik hakimdi bir defa. Şimdi 10 sene öncesine varın, 10 sene öncesinde yani savaş patlamak üzereydi hemen Suriye ile Türkiye arasında. Şimdi ne değişti diye bakıyoruz. Sevgi var. Yani sevgi demek ki savaşların önündeki engel. Yani savaşların önlemeye yeterli olmuş oluyor.
Evet.
Yani şu anda devlet başkanları birbirlerine sevgiyle yaklaşıyorlar. Halklar birbirlerine sevgiyle yaklaşıyor. Savaş, niye savaşalım ki oldu?
Evet.
Ortadan mesela kalktı o
yüzden. Darwinistler diyordu ki, işte en güçlü olan hayatta kalır. Sizin güçlü olmanız lazım. Evet. İşte zayıflar elenmesi gerekir. İşte sizin evet. Irkınız güçlü ırktır. Irkçılığı mesela propagandasını evet. Yapıyor. Irk üstünlüğü, yani kafatası üstünlüğüne olayı indirgiyor. Siz diyor ki sizin onlar, siz onlar size hizmet etmeli, onlar işte köleniz. Böyle böyle böyle şeylerle, düşüncelerle insanların kafalarını değiştirdiler. Yani yıllarca, on yıllarca böyle insanları birbirine düşmanca tavırlar sergilemesine sebep oldular. İşte bu Darwinist kafa yok olduğunda,
evet,
daha doğrusu bu Darwinist kafanın bastığı yer, zemin yok edildiğinde, bu da ilmi propaganda ile olur, ilmi çalışma ile olur, edildiğinde bunların gücü gitti. Bu güç kalktığında işte o zaman da o Darwinizm etkisinden insanlar kurtulmaya başladılar. Onun sonucunda sevgi, saygı, kardeşlik ortamı gelişti. Yani tabii, şunu hiç kimse düşünmesin. Bu birdenbire böyle Suriye ile ilişkiler, işte Azerbaycan'la ilişkiler ya da işte diğer Müslüman ülke ilişkiler ya da diğer ülkelerle ilişkiler böyle bir anda meydana gelmedi.
Evet.
Şu anda Darwinizmin çürütülmesi, Darwinist düşüncenin yok, ilmi olarak yok edilmesi ve ondan sonra Kur'an ahlakının, din ahlakının, evet, yeryüzüne yayılmasıyla bu gelişmeler,
tabii,
sağlandı.
Hocamız buna vesile oldu. Şimdi, evet, sevgi nedir kimse bilmiyordu. Yani sevgi kelimesini kimse ağzına almıyordu. Bakın hocamız konuşmaya başladıktan sonra bunlar şekillenmeye başlandı. İşte sınırların ortadan kalkması gerektiğini ilk söyleyen hocamız. Evet. Sayın Adnan Oktar.
Vizelerin.
Vizelerin. Sınırların kalkmasına varıncaya kadar bunu, evet, da ifade eden. Şimdi mesela sınırların açılmasına çok yaklaşıyoruz Allah'ın izniyle. Kapıların açılması, vizelerin kalkması. Hep bundan
kalkması
dolayı.
Kalkması değil de vizelerin, kapıların, yani kapıların rahatça ziyaret edebilme, evet, evet, gelebilme. Yani kültürel anlamda dostluğu pekiştirici olarak,
tabii,
vize sınır ve pasaportların, yine, evet, kalkması.
Evet.
Yoksa her ülke kendi meşru sınırları içerisinde tabii ki bir kalacak bunlar. Hepsi üniter devlet olarak şeylerin devam edecek. Ama bizim zaten hocamızın burada söylediği sevgi birliği, bir dostluk, bir kardeşlik, sevgi birliği. Yani Türkistan Birliği'nin kurulması sevgi ve barış üstüne kaynaklanıyor.
Evet. Şimdi bunu hala bazı kafası almayanlar olabiliyor hakikaten böyle. Ya Darwinizm mi var? Siz aslında üstüne giderek bunu alevlendirebiliyorsunuz gibi böyle ipe sapa gelmez konuşmalar yapanlar oluyor. Halbuki bakın Darwinizm çekip aldığınız zaman mesela komünizm, faşizm olduğu gibi çöküyor. Kalmaz. Yani mümkün değil, kalmaz. Neden kalmaz? Komünizmin temel dayanağı nedir? Bir çatışma mantığı vardır değil mi? Diyalektik materyalizm. Darwinizm doğanın diyalektiğini getirmiştir. Marksizm de bunu alıp toplumlara uyarlamıştır. Hegel'den aldığı tez vardır diyor. Antitez vardır diyor. Bu iki fikir çarpışır diyor. Bakın hep çatışma ve çarpışma var. Bundan diyor sentez olur diyor. Sonra diyor buna karşı bir fikir oluşur diyor. Bu tez o zaman tez olur diyor. Bu antitez olur diyor. Ondan yeni bir çatışmayla yeni fikir duyar diyor. İnsanlık diyor çatışarak ilerler diyor. Değil mi? Ya. Çatışma ilerlemenin temelidir diyor. Şiddet hatta insanlığın gelişmesi için gereklidir diyor Marx. Ve Darwinizm esas olarak kullanıyor burada. Çünkü neden? Darwinizm'in zaten öğretisi ve mantığı bu. Bu pagan felsefesinin. Güçlü olan ayakta kalır. Zayıf olan ezilir, yok olur. Değil mi? Doğada sınırsız bir çatışma mantığı vardır fikrini getirmiştir Darwin. Ve çatışma ilerlemenin temelidir demiştir. Yani çatışarak gelişir doğa demiştir değil mi? Canlılar bu şekilde evrimleşirler diye iddia etmiştir. İşte materyalizme bunu getirir. Diyalektik materyalizm. Madde zıtlıklar içerisinde gelişir dedi. Maddeyi mutlak kabul eden bu zihniyet. Ve bunu toplumlara uyarladı. Ondan sonra sınıf çatışmalarını öngördü. Güya olacak. İşte proletaryen sınıfı kapitalizmi ortadan kaldıracak en son aşama. Çünkü ilkel komünel toplum diye başlatmıştı. Sonra feodalizm, kölecilik ve ondan sonra kapitalizm diye. Bu dört aşamadan geçen toplum en sonunda sınıfsız bir toplum haline gelecek proletaryenin hakimiyetiyle diye. Bakın hep çatışma var. Lenin çıktı terörizmi savundu olduğu gibi. Baktı komünizm öyle dedikleri gibi kendiliğinden olmuyor. Hükümetin dediği mallarına el koyalım, bombalayalım, polisleri yok edelim, askerleri öldürelim. Değil mi? Kanlı Bolşevik iktidarı oldu ondan sonra. Stalin 20 milyon adam kesti, Mao 60 milyon adam kesti. Şimdi bunun temelinde Darwinizm var. Siz Darwinizmi çıkarsanız, değil mi? Darwinizm bak kardeşim yanlıştır, bir komünisti anlatıyorsunuz. Onun da kanaati gelse, değil mi? Tesadüf saçmalığı, fosiller yalanlıyor, proteinler tesadüfen oluşamaz. Çok makul yani böyle, Darwinizm diye bir şey yok. Ondan sonra ne oluyor? Çatışma mantığı kalkıyor. Demek ki Allah yaratmış, değil mi? İnsan bir hayvan değil, Allah'a karşı sorumlu. Allah neyi emrediyor? Merhamet, sevgi, şefkat, koruyup kollama, değil mi? Masum insanları öldürmek haram. İnsanlara yardım etmek gerekiyor. Kitap ehline bakış açısı anlatılıyor. İnsanın nasıl davranacağı, nasıl oturup kalkacağı, değil mi? Nasıl merhametli olması gerektiği, Allah'ın ahlaklığıyla nasıl ahlaklanması gerektiğini anlatıyor Allah Kur'an'da. Dolayısıyla böyle bir adam için komünist olması söz konusu olabilir mi? İnsanları öldürmesi, terörist olması mümkün olabilir mi Allah'tan korkan bir insanın?
Tabii
ki olmaz. İşte yani hep temelde Darwinizm var. Darwinizm çıkardığınız zaman faşizm de temelsiz kalıyor. Neden? Çünkü ırklar arası bir çatışma mantığını getirmiştir, değil mi? Hitler, Mussolini bunu yaptı. O Darwin diyor ki işte üstün ırk vardır, Avrupalı beyaz adam diyor. Daha çok evrimleşmiş hayvan diyor. Bir de aşağı ırklar vardır diyor. Aşağı Türkleri de içine katarak, Necip Türk milletini. Daha az evrimleşmiş hayvanlar diyor. Bunlar diyor maymuna daha yakındır diyor. Bu üstün olan, daha çok evrimleşmiş olanlar diyor, aşağı ırkları yok edecektir diyor. Değil mi? Hitler de bunu alıyor. Evet diyor kardeşim diyor. Bak diyor bilimsel bir gerçek bu diyor. Doğada diyor böyle bir çatışma vardır diyor. Irklar arasında bir çatışma vardır diyor. Hatta kitabında benim mücadelem kitabını, Hitler'in bu hayatta kalma mücadelesi mantığından çok etkilenmiştir. Onun için mücadelem, kavgam ismini koymuştur. Ama mücadele anlamına da geliyor aynı zamanda. Mein Kampf. Bu kitapta baktığınız zaman doğal seleksiyon, suni döllenme, ondan sonra ırklar arası çatışma mantıklarını görüyorsunuz hep. Siz Darwinizm çıkarttığınız zaman o zaman Hitler de çıkamaz. Hitler de olamaz, Mussolini de olamaz, Alfred Rosenberg de olamaz. Değil mi? Temelsiz kalmış oluyor. Yani Allah'ın emrettiği, Allah'ın yarattığı çok açık. Allah da merhameti, sevgiyi, şefkati, değil mi? İnsanlara zulmetmeyi yasaklıyor Allah. Ve hesap vereceğini bildiriyor ve sonsuz azap vereceğini bildiriyor. Dolayısıyla bütün bu çarpık felsefelerin kökeninde hakikaten Darwinizm var. Kaldırdığınız anda hepsi çöküyor.
Ayrıca PKK da olamaz.
PKK da olamaz.
Terör
tabii.
De olamaz.
Tabii.
Çünkü PKK da sözde bilimsel ve ideolojisini Darwinizm'den besliyor. Hem terörist başı kendi kitabında bunu açıklıyor. Ayrıca zaten Marksist-Leninist bir örgüt oldukları açık aşikar. Yani örgüt amblemleri de öyleydi ve düşüncelerini de açıklıyorlar o şekilde zaten. Tam söylediğiniz gibi Marksist-Leninist'in İşte terörle polisleri, askerleri öldürerek, masum insanları öldürerek bir komünist devrim yapma şeyi. Nereye dayanıyor bu? Darwin'e dayanıyor tabii ki. Şimdi PKK'yla mücadelede hocamızdan Allah razı olsun Türkiye'de ilmi olarak felsefesine ve onun sözde bilimsel dayanaklarını yok etmeye yönelik tek çalışma Sayın Adnan Oktar'ın hocamızın çalışmaları.
Evet inşallah.
Bu çok önemli bir...
Evet.
Tabii ki askerimiz, polisimiz... Bizi korumaya, memleketimizi korumak için can siperhane çalışıyor. Bu ayrı bir konu ama terörü kökten yok edecek formül sadece bu değil. Olamadığını dünyanın birçok ülkesindeki terörist olaylarından biliyoruz. Yani terör örgütleri öyle yok edilemiyor. Ancak fikrini siz ortadan kaldırmalısınız ki o fikirle yani o inançla o silahı tutabiliyor o adam.
Evet.
Yani o silahı nasıl aşağı indireceksiniz? Değil mi? Yani evet. Zorla yapamadığınızda O bir güç buluyor o silahı tutabilmek için elinde. O güç ne? O inandığı şey. O inandığı şey ne? Marksist-Leninist düşünce. O neye dayanıyor? Darwinizm'e dayanıyor. Yani temelini alırsanız ne ideolojisi kalacak, ne fikri kalacak, ne o silahı tutabilecek gücü kalacak.
Tabii.
İşte o nedenle tabii. Yani beyninin içindekini teröristin yok etmek gerekiyor.
Evet.
O ancak bir fikri mücadeleyle olabilir. Onu evet. Da Allah razı olsun Sayın Adnan Oktar yapıyor evet. Türkiye'de.
Tabii. Yani bir insanı hayvan olarak görüyorsa, hamam böceği, sinek gibi görüyorsa öldürür tabii yani bu değil mi öyle görüyor zaten yani böyle. Hatta güçlü olan ayakta kalsın, zayıf olan yok olsun gitsin diyor. Mesela şimdi PKK'nın bilinen bir şey değil mi? Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüt.
Tabii.
Değil mi? Bakın Lenin diyor ki proletarya egemenliğindeki devlet burjuvaziyi ezmek için kullanılan bir makinedir. Diktatörlük doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Bakın diktatörlük doğrudan şiddete dayanan. Şiddeti yani alenen savunuyor tabii. Terörizmi. Proletaryanın devrimci diktatörlüğü, proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir iktidardır. Hiçbir yasayla da kısıtlanamaz. Lenin, proletarya devrimi ve dönek Kautsky. Hitler mesela, değil mi? Bu komünist mantık, Lenin'in mantığı, Leninist oldukları için onu uyguluyorlar. Hitler de diyor ki bakın, Hitler'in fikri dayanağı olan ırkçı Alman tarihçi Heinrich von Treitschke söylüyor. Uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer, şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. Nedir bu mantık? İşte Darwinizm mantığı. Hatta onu bilimsel delili olarak gösteriyor.
Evet.
Ondan sonra tabii kan gövdeyi götürdü. Değil mi? Milyonlarca insanı yok ettiler. Avrupa'da şehirler yok oldu. İnsanlar sakat kaldılar. Yetim öksüz kaldılar değil mi?
Evet. Yani, bahane ettiler bunu.
Evet.
Bu felsefeyi, sapkın bahaneyi kendilerine meşru kılmak için, o saldırıları, o savaşları meşru kılmak için bahane ettiler. Bunu üstüne bindiler, kullandılar. İnsanlara da bunu bilimsel bir gerçekmiş gibi yani bilim böyle söylüyor sözde hani bilim böyle evet. Söylüyor diye çıktılar ortaya. O katliamları, o kan dökmelerini hep bu sebeple yaptılar.
Evet.
Yani bizim evet. Bizim milletimiz bir kere dindardır, doğuda yaşayan halkımız da. O terör örgütünün felsefesini ve amaçlarını sadece onlara anlatmak. Bu çok önemli. Yani eğitimle olacak bir şey bu fikri mücadelede. Oradaki terörün yok edilmesindeki en büyük etken eğitim olacaktır. Yani evet. Bizim televizyon, gazete, dergi her ne olursa olsun orada terör örgütünün felsefesinin, fikri temellerinin yok edilmesi önemli.
Evet.
Bu eğitimle sağlanabilir. Bunu profesörlerden ya doçentlerden veyahut uzmanlarından televizyona çıkıp anlatılabilir.
Evet.
Çünkü bu bilimsel gerçekler ortada var zaten. Mühim olan oradaki insanımıza onu ulaştırabilmek.
Evet.
Bunlar da iletişim araçlarıyla olur. Orada takdir edilen kim olursa olsun orada çıkıp o gerçekleri anlatabilmesi önemli. Artık buna imkan sağlayacak o yöredeki kardeşlerimize ulaşan televizyonlar var. Değil mi? Birçok iletişim aracı var, radyo var. Bunların tekrarlanması ve bunda azimli olunması, kararlı olunması, bir süre bu eğitimin devam etmesi mutlaka o şeyin kökünü kurutacaktır inşallah.
Şimdi bu faaliyetleri böyle durdurmaya çalışan ya da işte kıymetini kıymetsiz gibi göstermeye çalışan insanlar var. Mesela o bahsettiğiniz kişi diyor ki Darwinizm, Marvinizm mi var diyor. Darwinizm mi kalmış diyor. Ki mesela kendisini de bir şey olarak bir dindar biri gibi tanıtan birisi. Din adamı gibi tanıtmaya çalışan birisi. Sakallarıyla veya işte sahip olduğu konumla kalkıp işte internette de konuşabiliyor bu şekilde. Şimdi bakıyorsunuz böylesine büyük bir tehlikeyi ve bölgedeki sorunlara çözüm olacak bir faaliyeti kalkıp engellemeye çalışıyor. Bu ne demek? O zaman bunun arkasında bir art niyet var demek. Darwinizm gibi bir şeye karşı yapılan mücadeleyi durdurmaya çalışmak, bunu küçümseyerek böyle bir problem yok aslında işte yapmayın, etmeyin, gerek yok böyle şeylere demeye kalkışmak. Bu çok büyük bir aslında bir art niyet var burada. Bir hinlik var, bir fitnecilik var burada.
Evet.
Öyle masum bir şey değil kesinlikle. Ya olayın değerini, kıymetini anlamamış da öyle bir şey söz konusu değil. Zaten o kişinin arka planına baktığımızda işte terör örgütüyle bağlantısı da ortaya çıkabiliyor. Yani bunu söylerken de aslında bir niyeti var. Yani kötü bir niyeti var. Onunla bağlantılı olarak böyle bir iddiayla çıkıp söylüyor bu lafları.
Evet. Tabii yani şimdi hocamızın yaptığı çok büyük bir olay. Yani evet. Dünya çapında değil mi?
Yapabilen başka kimse yok.
Ortadan kaldırılıyor. Yani insanların bütün sistemleri bakın. Komünizm, faşizm değil mi? Terör örgütleri, iddia edilen Ergenekon terör örgütü, PKK, işte İtalya'daki Kızıltugaylar vesaire bunların hepsinin temelinde Darwinizm var. Değil mi? Masonluğun temelinde de Darwinizm var aynı şekilde. Bunu çekip aldığınız zaman bütün bu sistemler çöküyor. Şimdi bu sistemler çökerken de refleks olarak bir reaksiyon göstermeye çalışıyorlar. Bunu bilimsel olarak yapamıyorlar çok açık. Hadi gelin diyoruz, hiçbiri gelemiyor. Yani hocamın karşısında çıkabiliyor mu? Ne Dawkins'i çıkabiliyor, ne ağababaları, hiçbiri gelemiyor. Bilimsel olarak bir şey yapamıyorlar. İşte o zaman arka planda başka şeyler yapılmaya çalışılıyor. Konu bundan kaynaklanıyor ama mümkün değil galip gelmeleri. Çünkü galip gelecek olan Allah'tır. Yani inşallah Allah bunu bildiriyor. Allah'ın vaadi var. Yani Allah İslam'ı dünyaya hakim edeceğini Kur'an'da vaat ediyor. İnşallah o döneme girdik. Ahir zamandayız inşallah. Hazreti Mehdi faaliyette. Hazreti İsa aynı şekilde faaliyette dünyada. Hazreti Hızır faaliyette. Yani bunu kimsenin durdurması ya da engellemesi söz konusu değil. Onun için de çatır çatır gidiyor. Ezim ezim eziliyorlar inşallah. Ya bu fikir i̇nşallah. Eziliyor tabii.
Evet.
İnşallah. Büyük bir muazzam bir değişiklik başladı dünyada. İşte o vizelerin kalkması, ondan sonra dediğiniz gibi o savaş, birkaç yıl önce savaş konumuna gelmiş ülkelerle dostluk, kardeşlik bağının oluşması değil mi? Bütün dünyada İslam hakim oluyor. Ve Allah da hakikaten hocamızı vesile etti buna. Çünkü Darwinizm'in yediği darbe yani böyle 150 yıldır, 200 yıldır işte yenilmez, sarsılmaz zannedilen değil mi? Böyle birkaç yıl içerisinde yok olma noktasına geldi maşallah.
Fikret. Maşallah.
Tabii o mesela Avrupa'daki o sevgisizlik, o Darwinist kafa şu anda onlara bir bereketsizlik, bir kriz, ekonomik anlamda daralma, işte insanlar arasında böyle bir karşılıklı şey böyle bir çekişme duygusu olarak döndü mesela. Şu an Avrupa sallanıyor o anlamda. Bakıyorsunuz işte Avrupa Birliği'nin üyeleri, insanlar, ülkeler zor durumdalar. İşte ayaklanmalar oluyor. Bunlar hep böyle Darwinist kafanın getirdiği bereketsizlikten, uğursuzluktan meydana gelen hadiseler. Ama tabii diğer taraftan da bakıyoruz Avrupa'da dine bir yöneliş var. Mesela İslam'da çok büyük bir artış var. İşte Darwinizmin bir reddiye var Darwinizme karşı. Tabii biraz önce Darwinizmin nasıl yok edildiğinden bahsediyorduk. Gerçekten hemen aklıma hocamızın yaratılış atlasını Avrupa'ya gönderdiği dönem geliyor hemen böyle bu konular geçtiğinde. Çünkü hakikaten o yaratılış atlası Avrupa'ya gittiğinde önemli yerler, önemli insanların masasının üstüne konduğundan itibaren yankıları hala devam ediyor ve hiç bitmeyecek şekilde ve artarak devam etti. Ve o dönemde gerçekten Avrupa'da büyük bir panik yaşandı ve bunu gazetelerinde, evet, televizyonlarında yayınladılar zaten. Şimdi de işte o atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı. Yani şimdi onu görüyoruz mesela, evet, değil mi? Bundan işte birkaç sene önce bu tohumlar atıldığında, yani bunlar gönderildiğinde bir bakıyoruz şimdi Darwinizme inananların sayısı muazzam bir şekilde düştü. Evet. Yaratılış inananların sayısı muazzam bir şekilde artıyor maşallah. Bir bakıyoruz işte dine yöneliş arttı. İnsanların dine bakışları arttı. Mesela bunu görüyoruz. Yani bunun gibi birçok olay meydana geliyor ve bu olayların hepsinin kökenine baktığımızda işte bu Darwinist düşünceden kurtulduğunda insanlar, yani bu zulümden, baskıdan kendilerini aldığında hemen böyle güzellikler meydana geliyor.
Evet. Yani normalde tabii sokaktaki herhangi birine sorsak Darwinizm nedir diye bilmeyebilir. Ama Darwinizm bir dünya görüşü meydana getiriyor. Yani insanların bilinçaltında sen tesadüfen meydana geldin. Dolayısıyla bir hayvan, evrimleşmiş bir hayvansın. Bir yaratıcıya karşı sorumluluğun yok. Hayatta kalmak için ne yapabilirsen yap. Güçlüysen ayakta kalırsın. Zayıflan, yok olur, gidersin mantığı verildiği zaman işte bunlar ortaya çıkıyor. Yoksa Darwinizmin iddialarını, efendim teknik detaylarını, yaptığı sahtekarlıkları bilmesi gerekmiyor. Ama bu mantığı taşıdığı için, yani ondan dolayı Darwinizmin çok büyük bir bela ve ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve bundan dolayı bu çalışma yapılıyor ve bu herkesin üstüne de vazife. Yani insanlarımız şunu düşünmemeliler. Nasılsa bunu yapan birileri var. Dolayısıyla bana düşen bir görev yok. En iyi şekilde onunla, öyle bir şey değil. Değil mi? Herkes Allah'a hesabını verecek bunu. Yani çok aleni bir şey var yani böyle dünyada zulüm meydana getiren, katliamlar meydana getiren, 350 milyon insanın yok olmasına sebep olmuş böyle, değil mi? Evet. Ve dinsizliğin dini olmuş böyle. Putperest bir pagan dini. Dolayısıyla buna karşı fikri bir mücadele herkesin görevi. Evet. Malzeme de hazır. En iyi şekliyle yani. Hocamızın kitaplarının daha iyisi yok zaten dünyada. Bunu herkes kabul ediyor. Değil mi? 200 ülkede okunuyor. Nereye gitsek söylüyorlar zaten. Bundan daha iyisi yok diye. Herkes okuyor çünkü. Herkes de beğeniyor. Ve çok da etkili. Çürütülemeyen özelliği var hakikaten. Karşı konulamaz. Çünkü çok net bilimsel delillere dayanıyor.
Ve yani onların silahıyla, genellikle onların silahlarıyla, onların kendi demeçleriyle hatalarını göstererek zaten çürütebiliyoruz, evet, ki çok daha böyle zevkli ve kolay oluyor. Yani gerçekten öyle değil mi? Mesela şey adamın kendi alıntısını koyuyorsun, Lenin'in kendi alıntısını koyuyorsun. Darwin o konuyla ilgili özel bölüm koymuş kitabına, teorinin zorlukları diye, orada anlatıyor. Diyor ki ara geçiş formu olmadığı için işte benim teorime olabilecek en büyük darbe budur aslında. İşte gözü düşünmek beni teorimden soğuttu. İşte parça böyle bekleye parçalar zaman içinde meydana gelemeyeceği ispatlanırsa benim teorim yok olacaktır diyor. Zaten kolay bir zafer Allah kılmış. Yani zaten müminin şeyi mücadelesi de kolay bir zaferle ödüllendiriliyor Allah'ın izniyle. Yani bunu tatmak da ayrı bir zevk. Bundan lezzet almayı bilmek lazım inşallah. O,
biraz önce Oktay'ın söylediği hakikaten çok önemli. Yani mesela insanlara işte Darwinizmin öğretileri bunlar diye çıkmıyorlar. Yani günlük hayatlarında işte basınla, bir takım televizyonla, bir takım olaylarla böyle karşılarına çıkıyor insanların. Yani birçok insan Darwinizm nedir diye bilmez iken belki de, ama Darwinist düşüncenin böyle zararlı yönlerine maruz kalıyorlar. Evet. Şimdi mesela bir bakıyoruz, bir televole kültürü var. İnsanları ne yapıyor? Başıboşluğa, işte bir vurdum duymazlığa sürükleyen, onları böyle, evet, sanki hiç sorumsuz varlıklarmış gibi yaşamaya sürükleyen bir düşünce sistemi. İşte bu Darwinizmin getirdiği bir düşünce sistemidir. Evet. Yani evet, bir insan ya Darwinist'tir, Darwinist düşünceye inanıyordur, ya da yani inançlıdır, Allah'a inanıyordur, sorumlu bir insan olduğuna inanıyordur, ahirete inanıyordur. Çünkü Darwinist düşüncenin özünde bir başıboşluk var, yani bir tesadüflük var. Yani madem ki adam diyor ki mesela, madem ki tesadüfen oldu bunlar, madem ki ben de hayvandan türeyen bir canlıyım.
Madem ve bir sorumluluğum yok.
Sorumluluğum yok. Ölünce de bu her şey bitecek. Yani ölümden sonra herhangi bir hayat yok. Yani toprak olacağım, yok olacağım diye düşün. O zaman ben bu hayatta bencilce mümkün olduğu kadar ne yapabiliyorsam yapayım diye haram ortaya
helali,
çıkıyor.
Haram helali tanımadan, bilmeden başıboş bir şekilde yaşayayım.
Tabii ortaya çıkıyor yani bu, evet, kafa. Şimdi bu kafayla çıkan adam son derece tehlikelidir, evet, toplum için. Yani bu milletimiz için, ülkemiz için, insanlık için en tehlikeli canlı türüdür yani. Evet. Çünkü bu şuursuzca ve hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan insanlığı böyle sömürmeye çalışan, sırf bencil çıkarları için, tutkuları için insanlığı evet. sömürmeye çalışan bir canlı türü haline dönüşmüş oluyor. Kendi içimizde çok korkunç görünümlü bir yaratık haline geliyor.
Evet, çok tehlikeli.
O yüzden bizim çok uyanık olmamız lazım. Yani inşallah halkımız, insanlığın çok evet. uyanık olması ve birbirimizi uyarmamız gerekir. Hani o televolenin kültürünün karşısında tam tersi bir inanç var, bir sorumluluk duygusu var. Allah bize böyle bir hayat bahşetmiş diye düşünüp ona göre yaşamak var ve böyle olması gerekir. Yani bunun dışında ya da mesela bazı filmlerde işte insanları böyle gayrimeşru hayat yaşamaya özendirmek, işte mafyavari bir hayat yaşamaya özendirmek, işte insanları böyle ne bileyim birbirlerine kötü söz söyleme, birbirlerine zarar vermeye sürüklemek, bunlar da bunun bir uzantısı olmuş oluyor aynı zamanda. Halbuki orada bu düşünceye tamamen son verilmesi gerekir. Evet. Ve samimi olarak insanların Darwinist düşüncenin bu zararlı etkilerinden kurtulması ve samimi Müslümanlar olarak yaşamalarına gayret etmek ve bunları anlatmak gerekir inşallah.
Evet.
Mesela toplumun en önde en çok tanınan insanlar haline gelebiliyor. Evet. Ünlüler oluyor. İşte öyle bir hayat sunuluyor ki işte bunları yaparsan işte çok büyük olursun, büyürsün. İşte her şeyin olur ama dünyevi olarak olur. İşte dünyevi lezzetleri tadarsın, edersin. Böyle hedefler konuluyor insanlara. Onlar da bunları peşinden koşuyorlar ve sonunda vardıklarında ise evet. Hiçbir şekilde bu onları tatmin etmeyecek durumda olduğu için bu defa artık kendilerini uyuşturmaya başlıyorlar. Uyuşturucu kullanıyorlar, alkole başvuruyorlar. Müthiş bir depresyon, müthiş bir sıkıntı. İntiharla sonuçlanıyor genellikle. Evet. O yüzden evet. inşallah normalde Allah'ı anmak yalnızca kalpleri şey yapan, tatmin eden şey yalnızca bu. O yüzden insanları normal doğru olana, hak olana, Kur'an'a yönetmek en doğrusu.
İnşallah. Evet.
Toplumların kurtuluşu da yine bunda saklı Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet, birazdan aramız olacak. Hocamız gelecek inşallah.
İnşallah.
Tabii çok daha iyi, çok daha hikmetli şekilde zaten anlatır. Hakikaten bu, ama tabii bu da kaderde olan bir şey. Zaten Peygamberimiz bunu bildirmiş hadislerde değil mi? Ahir zamanın bölümünde savaşların, kan dökmenin, zulmün olacağı, Allah'ın alenen inkar edileceği hadislerde bildiriliyor. Değil mi? Tam Allah'ın yarattığı kaderde bu oldu. Hakikaten 20. yüzyıl bu şekilde geçti. Ondan sonra ama işte inşallah Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın birlikte dünyada İslam'ın hakim olacağı muazzam, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zenginlik, bereket, bolluk, teknolojide ilerleme değil mi? İnsanların adaletle yaşayacağı ve İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağı bildiriliyor. Dolayısıyla zaten bu da Allah'ın yarattığı bir kaderdi inşallah böyle. Darwinizmin olması gerekiyordu. Çünkü Allah yaratmıştır onu da inşallah.
İnşallah.
Ama onu yıkacak insanları da vesile etmiştir. Onu da yaratmıştır Allah. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı da inşallah. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Birazdan kısa bir araya gideceğiz. Dediğim gibi inşallah hocamız gelmek üzere. Programda birlikte olacağız hep birlikte.